İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Gerçeği adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Gökalp Hocam, Doktor Erel Aksoy Hocam, kadın doğum uzmanı, Önder Hocam, Doktor Cihat Gündoğdu Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak ben uzmanımız olan Erel Hocam'la başlamak istiyorum hocam.
Estağfurullah.
Bugün sunumumuzu anlatırsak inşallah.
Dilerseniz iman hakikatleriyle başlayalım. Kan ve kalple ilgili bir takım şeylere değinebiliriz. Mucizelere inşallah. Şimdi burada ilk önce birinci videoyu gösterirsek kan dolaşımımızın ne kadar hızlı bir şekilde gerçekleştiğini göstermek için bir tane videomuz var. Evet, burada ameliyat öncesi anestezi verilen bir hastayı görüyoruz. Doktor elin üzerinden dikkat ettiyseniz damarına ilaç vermekte hastanın. Bakın ne kadar kısa bir süre içinde hastada bilinç kaybı olmaya başladı. Evet, bunu tekrar edebilirsek iyi anlaşılması açısından. Evet. Şimdi hastaya vermeye başlıyor. Sayalım isterseniz. Evet. Yaklaşık 8 ila 10 saniye içinde.
Tamam. 10 saniyeyi göremiyoruz hocam.
Evet. 8 ila 10 saniye içinde elimizin üzerinden damarımızdan verdiği doktorun verdiği ilaç beyni etki ediyor. Şimdi bu nasıl bir yol alıyor? Nerelere gidiyor bu kan? Dilerseniz ona bakalım. İkinci resmimize bakarsak eğer. Şimdi burada iki tane resim var. Bir tanesi kırmızıyla gösterilen kalbin ve atar damarların görüntüsü. Diğeri ise toplar damarların görüntüsü. Yani bunlar aslında üst üste ama karmaşık olmasın diye bu şekilde verilmiş. Ayrıca bir de lenf damar sistemi var. Şimdi buradan hastanın sağ elinden itibaren yola çıkarsak eğer, sağdaki resimden çıkarsak, toplar damarlardan. Evet, oradaki damarlardan kan hızlı bir şekilde kalbin sağ atriumuna geliyor. Yani sağ kulakçığına geliyor. Oradan sağ karıncına geçiyor. Akciğere giden atar damarla akciğeri dolaşıyor. Akciğerde kanlanmasını yapıyor. Kanlanmasını yaptıktan sonra tekrar kalbe akciğer toplar damarıyla bu sefer sol kulakçığa geliyor. Sol kulakçıktan sol karıncaya geçiyor. Buradan aorta sevk ediyor. Diğer tarafa geçerse kırmızıyla gösterilen tarafa. Evet. Orada aortun çıkışını gösterebiliriz. Buradan da vücudun çeşitli yerlerine dağıldığını göreceğiz. Etki ettiği yer ise neresi? Verilen anestezi ilacının, yani uyutmak için, hastayı uyutmak için kullanılan verilen ilacın beynimiz. Beynimize gidiyor ve beynindeki dokulara dağılıyor bu süre içinde. Yani 7-8 saniyelik süre içinde. Hücrelerin içine giriyor ve orada etkisini yapıyor. Yani bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleşen bir olay. Buradan ne anlıyoruz? Aslında çok hızlı bir döngümüz var. Ve hayatı aslında ne kadar nazik bir şekilde tutunduğumuzun da bir göstergesi bu aslında. Çok dengeli bir şekilde gidiyoruz.
Hassas.
Evet, çok hassas bir denge var. Bunu göstermek istedim. Evet.
Tabii yani kalbin ilk olarak oluşmaya başlamış bu sistemin mucizevi bir sistem. Çok hassas bir şekilde ayarlanmış. Yaratılmış sonuç itibariyle böyle bir sistem tesadüfen olması söylenemez. İddia bile edilemez.
Mümkün değil. Mümkün değil.
Maşallah demek gerekiyor. Peki nasıl embriyolojik olarak nasıl ilk olarak ortaya çıkıyor böyle bir sistem? Şimdi, anne karnında ilk olarak oluşumu. Daha sonra bu sistemin İlk başladığı andan itibaren zaten mükemmel bir şekilde işliyor.
Evet, evet.
Daha sonra ilerleyişi, onlar da hepsi apayrı mucize basamakları maşallah.
Bir sonraki eğer videomuza geçersek orada sesini kısabiliriz. Embriyonun daha ilk safhaları, yani bu yaklaşık olarak ilk hücrenin oluşumundan itibaren 15 ila 20. günler arasında bir takım hücreler kendilerini kalp ve damar sistemine dönüşmek üzere yönlendirmeye başlıyorlar. Yani bu daha ilk oluşum safhası. Daha ortada ne kan var, ne damardan haberdarlar, ne kalpten haberdarlar. Evet. Beslenmenin gerektiğinden haberdar hücreler. Bir kısım hücreler bu şekilde kasılmaya başlıyor. Bir müddet sonra bu hücrelerin bir kısmı kalbi oluşturacak. Bir kısmı damarları oluşturacak. Burada gördüğümüz kalp hücrelerini oluşturacak kısım.
Evet. Buradaki mucizevi şey de mesela birbirinin aynı olan hücrelerin evet. özelleşip birisinin muhteşem bir boru sistemi oluşturması.
Kesinlikle.
100 bin kilometre. Diğerinin kasılıp gevşeyip bir pompa sistemi oluşması. Sonra evet. bunların beraber bir araya gelip o sistemi oluşturmaları. Yani karar veriyor. Yani bunu karar veren tabii ki bu birbirinden şuursuz atomlar değil. Onu karar veren, onu yaratan Yüce Rabbimiz Allah.
İnşallah.
Çok açık mucizevi bir sistem yani inşallah.
Bu hücrelerin böyle kasılmaya karar vermeleri evet bir şey iddia etmek çok komik olur ama evrimcilerin söyledikleri de bu tam anlamıyla. Bunlar kendi başlarına karar verip bunu yapıyorlar diyorlar.
Evet, evet.
Yani buradaki saçma nasıl saçma düşündüklerine örnek olsun diye söylüyorum bunu.
İlk andan itibaren zaten kalp hücreleri beyinden bağımsız çalışıyor. O da çok mucizevi bir durum.
Evet.
Yani bir şekilde sinir bağlantısı kesildiği halde kalp atmaya devam ediyor. Bunu nerede görüyoruz? Yoğun bakım hücreleri hastalarında hasta ölmesine rağmen kalbi bir müddet daha atmaya devam ediyor. Niye? Çünkü beyinden bağımsız olarak çalışmaya devam ediyor bu hücreler. Şimdi kalpte çok mucizevi bir sistem var. Bu ilk baştan başlatırsak evet o gördüğünüz nokta sinüs not dediğimiz kısım. Durdurarak gidelim isterseniz. Sinüs not denilen kısım
şurası,
kalpte kendi kendine kasılmayı ilk başlatan odak. Şimdi buradaki hücreler herhangi bir yerden emir almadan kendi içlerindeki bir takım elektriksel değişimlerle kalbin kasılmasına başlatıyor.
Bir tür jeneratör diyebiliriz.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani hiçbir yerde emir almıyor.
Keban barajı nasıl elektrik üretiyor?
Evet.
Elektrik üretiyor ama bir sebep var, akış var. Bu da aynı şekilde elektriğini üretiyor ve bütün kalbi elektrik sağlıyor.
Evet.
Kalp kas hücrelerinin kasılması için elektriğe ihtiyaçları olduğu için.
Evet. Kalbin herhangi bir noktasındaki hücreler değil, bu hücreler bu görevi üstlenmişler. Burada oluşturulan elektriksel aktivite kalbin diğer hücrelerine hani İskambil kağıtlarını dizeriz, birbirini yıkar gider o şekilde yavaş yavaş dağılım gösteriyor. İlk önce ne oluyor? Bu kasılma kulakçıkların kasılmasına sebep oluyor.
Tüm kulakçık kasılıyor, evet.
Çünkü nedir? Kulakçıklardaki kanın karıncıklara geçmesi lazım. Daha sonra karıncıkların kasılması lazım. O yüzden bu sinüs notunun yukarıda bir bölgede yerleşmesi lazım ki karıncıkları ilk etapta etkilemesin.
Bu sinüs nodu dediğimizde, incelediğimizde bir sinir hücresi yumağı olduğunu görüyoruz. Bir düğüm hatta sinir düğümü diyorlar.
Farklılaşmış bir sinir.
Yani ama bütün vücudumuzda her yerde sinirler dolaşıyorken hepsinin apayrı görevleri var. Bu hücre grubu da bakıyorsunuz yalnızca bu elektriği belli aralıklarla.
Evet.
O belli aralıklarla olması zaten çok hassas. Bütün biraz sonra bütün o fizyolojisini göreceğiz kardeş.
Evet.
Kapakçıkları sırasıyla belli şekilde açılıp kapanmaları gerekiyor. Belli aralıklarla elektrik sinyali üretilip etrafa salınıyor.
Evet, bunu dakikada 70 kere yapıyor ortalama bir insanda. Devam edersek bir miktar, videoyu devam ettirelim.
Evet.
İkinci olarak atrioventriküler not dediğimiz kısım var.
Evet.
Şimdi kulakçıklarımız kasıldıktan sonra karıncıklara bu ilk başta dediğim iskambil kağıdında olduğu gibi olan geçiş karıncıklara devam etmiyor. Bunun da çok mucizevi bir tarafı var tabii. Sadece bu atrioventriküler not dediğimiz kısımdan karıncıklara iletim sağlanıyor. Eğer iletim yukarıdan aşağı bütün hücrelerden gelmiş olsaydı kulakçıklar yukarıdan aşağıya doğru kasılırlardı. Değil mi?
Evet.
Halbuki aşağıdan yukarıya kasılması lazım ki kanı yukarıya doğru pompalayabilsin.
Evet,
yani kalbin en uç noktasından yukarıya doğru kasılmaları lazım. AV atrioventriküler nottan aşağıya evet yavaşça ilerletebiliriz videomuzu. Evet histemetleri denilen kısımlar var. Buradan doğru kalbin apex'ine ileti daha hızlı bir şekilde iletiliyor. Yani diğer kalbin diğer hücrelerinden daha hızlı bir şekilde buraya iletim sağlanıyor.
Evet.
Ve buradan kalan kalp dokularına dağılım sağlanıyor.
Evet.
Karıncıklara. İlerletirsek bu şekilde yani, neyi sağlamış oluyoruz onu göreceğiz. İlerletebilirsek. Evet. Karıncıklar aşağıdan yukarıya doğru kasılmış oluyor bu şekilde. Evet. Ya, kulakçıklar yukarıdan aşağı, karıncıklar aşağıdan yukarı. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Yukarıya doğru devam eden damarlara kan pompalanmış oluyor. Evet.
O zaman bir 70 kere yapıyor. Bir de efor sarf ettiğimiz anlarda 150'lere 140'lara da çıkabiliyor. Öyle de bir kapasitesi var. İki katına kadar.
Kesinlikle.
Yükselebiliyor.
Kesinlikle.
Bu çok mucizevi bir kere. Zaten hani bir sistemin bu şekilde iki katına kadar çıkıyor olması ve iki katına çıkmasına rağmen hiçbir bozulma göstermemesi, ona göre bütün vücut sistemini ayarlaması da Allah'ın başka yarattığı mucizelerden bir tanesi.
Yeri gelmişken söyleyeyim. Ana atar damar dediğimiz aorttaki kanın hızı 1 ila 2 metre bölü saniye. 1 ila 2 metre bölü saniye. Yani kalpten çıkan kan 1 saniye sonra ayaklarımıza ulaşmış oluyor. Öyle diyelim
maşallah,
yani.
Maşallah.
Çok, çok hızlı bir sistem var.
Evet. Şu videoyu bir daha anlattık, detaylı anlattık. Bir daha topluca görelim başından itibaren. Çünkü buradaki düzen çok açık ve net. Hiçbir şekilde tesadüf yok. Bir düzen var, düzenli bir şekilde yaratılış var.
Evet inşallah.
O elektrik sinyallerinin bile, gözle görmediğimiz o elektrik sinyallerinin bile nereden nereye, ne zaman, nasıl geçeceği, özel yollar döşenmiş olması çok açık bir şekilde her şeyi bilen Yüce Rabbimizin yarattığını inşallah gösteriyor, kanıtlıyor bize, ispatlıyor. Bakın o elektrik sinyali nereden nereye gidecek ki ona göre düzenli kasılsın kalbin belirli dokuları. Yani kalp bildiğimiz böyle bir şey değil, bir et yumağı değil böyle. Düzensiz olarak kasılan, rastgele çalışan bir şey değil. Çok düzenli çalışan, mükemmel bir pompa.
En ufak bir düzensizlik zaten hayatımızın sonuna mal olan bir şey. Yani orada tabii, düzenin her an ayakta durması gereken bir düzenden bahsediyoruz. Yani.
Evet, şu olay mükemmel bir çalışma.
Kaslardan oluşan bir sistem ve şöyle de bir gerçek var. Bugün yapay kalp yapıyorlar mesela. Bir yapay kalp sistemi yapıyorlar. Fakat iki tane de dışarıdan bağlı sisteme tabi tutuyorsunuz. Bir karnın içinde elektrik iletecek bir cisim oluyor. Bir de dışarıda gövdemizin dışında o elektrik sinyalini oraya verecek bir sistem daha oluyor ve bu şekilde bağlantılar halinde bir sistem oluyor ve bunun da hareketi en fazla hareket edebilme kabiliyetine sahip olabiliyorsunuz. Yani hiç yüksek efor, az önce dediğimiz gibi kalbin 140 kere 150 kere dakikada atması gibi bir şeyiniz yok. 60 ile 70 kere atabiliyor en fazla ve bunun da ömrü çok fazla olmuyor. Yani bu bizim gerçekten kalbin olduğu gibi bu sistemde hiçbir şekilde olmuyor. Ve onun arasında mesela onu yapan bilim adamları da ilk yaptıkları zaman söyledikleri şey kalbin bu şekilde kendine kasıyor olması, hani kaslardan oluşan bir yapının bu hassasiyette kasıyor olmasını çözemiyorlar. Daha sonra yaptıkları yapay kalbin arasına bir motor yerleştiriyorlar bu kasılmayı yapmak için. Ama yine de aynı performansı alamıyorlar mesela. Bu da bize Allah'ın nasıl kusursuz, benzersiz ve örnek edinmeksizin yarattığını gösteriyor. Hiçbir şekilde ne taklidini yapabiliyoruz ne de benzerini yapabiliyoruz. Hiçbir şekilde Allah'ın vermiş olduğu sisteme yanına daha yaklaşılmıyor inşallah.
Bir de üstelik dışarıya bağımlısın öyle bir sistemde. Şu anda hiçbir bağımsız bir şekilde ne elektrik almak zorundasın ne rahatlıkla hareket edebiliyorsun.
Evet. Yapay kalpte şöyle de bir şey var. Organik maddeden üretilmediği için kan hücrelerini parçalıyor.
Evet.
Ve hasta belli bir süreden sonra yaşayamıyor.
Tabii. 5 ila 10 yıl. Yapay kalpli yaşama süresi. Çünkü daha uzun sürede dediği gibi Erdem Hoca'nın hücreleri parçaladığından dolayı yaşam ömrü kısalıyor insanın. Oysa biz normal bir kalp sisteminde insan 60-70 yıl hiçbir rahatsızlığı olmadığı sürece
100-120 yıl daha çok rahat
daha tabii hiçbir şekilde hani hissetmeden dahi biz mesela kalbin diyoruz atışı, elektriği, sinyalleri, geçişi diyoruz. Hiç biz hissetmiyoruz mesela şu anda konuşurken bile bu işlem gerçekleşiyor. Dinlerken de gerçekleşiyor ama biz bunun farkında değiliz. Biz uyurken dahi bizim kalbimiz çalışır vaziyette. Ama biz hiçbir şekilde ne kontrol edebiliyoruz ne de bunun ne görevlerde nasıl çalıştığını, ne an nereye hangi kanı gönderdiğini bilmiyoruz. Evet. Komutu biz vermiyoruz. Bizim dediğimiz şeye bizim vermediğimizi görüyoruz. Demek ki bunu kontrol eden bir akıl var. Üstün bir akıl var ve üstün bir güç var. İnşallah.
Vücudun ihtiyaçlarına göre yani heyecanlandığımızda işte koşma ihtiyacı duyduğumuzda kalp ona göre kendisini ayarlıyor. Basıncını ayarlıyor. Ritmini ayarlıyor. Yani büyük bir mucize var gerçekten.
Evet ya yani ayarlıyor bak. Orada kullandığımız kelime ayarlamak. Bir şeyin yani rastgele bilinç olmadığının var. Zaten ifadesi açık bir şekilde ifadesi. Rastgelelik yok, tesadüf yok burada.
Zaten
ayar
tesadüf
var.
Tesadüf olsa
düzen var.
Bu sistemler bu kadar düzenli bir yani hani tesadüf dedikleri o saçmalık. Bu kadar düzeni bir arada bu kadar düzgün şekilde bir araya getirmesi mümkün değil. Orada az önce mesela gösterdiğimiz videoda Orada geçiş var mesela. Bir yerden bir yere kanın geçişi var. Tesadüfen olmuş olsa bunun öncesinde de başka yerlere geçmiş olması lazım. Evet. Ama başka yere geçmiş olsa hayat olmayacak. Bunun açıklaması yok. O yüzden bize tesadüfün olmadığını, Allah'ın birden yarattığını gösteriyor. Hiçbir şekilde zaman zaman değil, aşama aşama değil. Allah'ın birden yarattığını görüyoruz biz burada inşallah.
Belli bir amaç var. Entropi dediğimiz. Yani belli bir amaç uğruna yaratılmış. Evet. Mesela bir aspirin üzerindeki bir çizginin bile belli bir amacı varken bu kadar hassas dengelerin bir arada olması, muhteşem bu düzenin bir arada olması, zaten bunu düşünmemek zaten akılsızlık olarak açıklayabiliriz. Evet. Yani bunu kabul etmemek, bunun tesadüf olduğunu söylemek. Evet. Gerçekten çok büyük
Allah'ın
bir akılsızlık.
Allah'ın gücünü görüyoruz. Evet.
Dilerseniz kalbin kasılmasına bir daha ayrıntılı bir şekilde bakabiliriz.
Kalp nasıl kasılıyor? Mucizeleri anlatmak da bitmiyor çünkü maşallah. Korunmuş olan bir ortamda bir de çok hassas bir şekilde.
Kesinlikle ondan da bahsedelim. Altında. Evet, bu da evet içten görüyoruz. Şimdi kalp kasına yaklaşıyoruz burada. Miyofibril dediğimiz ince ince her hücrenin içinde binlercesi bulunan yapılar var. Evet. Bunlardan bir tanesini kesit alacağız şimdi. Tabi damar ağı da kalp kasıyla ağ şeklinde, yani her hücrede neredeyse ağ yuvarlar muhatap olacak şekilde, bol oksijenlenme sağlayacak şekilde dizayn edilmiş inşallah.
Bu
kalp hücrelerinin içinde şu anda yer alıyoruz. Durdurabilirsek burada. Maviyle gösterdiğimiz sarkoplazmik retikulum, mor renkle gösterilen de hücreler arası alan.
Evet.
Altta çizgilerle ifade edilen yerlerde miyozin ve aktin dediğimiz kasın kasılmasını sağlayan lifler.
Şunlar ve şunlar.
Evet. Evet. Şimdi yavaşça ilerletirsek, dışarıdan gelen diğer hücrelerin kasılmasıyla oluşan elektrik stimülasyonları, elektriksel uyarılarla hücreye kanallar sayesinde bir miktar kalsiyum geliyor. Bu kalsiyum ilginçtir ki, evet bir de durduralım isterseniz. Sarkoplazmik retikulum denilen organdaki kalsiyumların serbestlenmesine sebep oluyor. Yani dışarıdan gelen bir miktar kalsiyum hücrenin içindeki depo halindeki kalsiyumun ortama salınmasını sağlıyor.
Evet.
Evet, bu kalsiyum ne işe yarıyor peki? Biraz daha ilerletirsek göreceğiz. Evet, gidiyor. Aktin denilen kas liflerinin üzerindeki troponin denilen ayrı bir protein var. Onlara yapışarak aktinin üzerindeki miyozine bağlanması için gerekli olan kısmın ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani normalde, evet şimdi göreceğiz yakından, sarıyla gösterdiğimiz aktin filamentleri, onun üzerinde tropin mevcut. Kalsiyum gelip oraya bağlanacak. Evet, yavaşça ilerletebiliriz. Kalsiyum gelip bağlandıktan sonra aktinin üzerinde kahverengiyle gösterilmiş olan miyozine bağlanması gereken kısımlar açığa çıkacak.
Şimdi
kalsiyum geldi, bağlandı. Evet, eğildi tropin kısımları ve aktinin bağlanma kısımları ortaya çıkacak. Evet, çıktı.
Şu anda kasılma başladı.
Evet. Miyozinin bağlantı kısımları aktinle bağlantılar kurarak iç içe geçmelerini sağlıyor.
Evet.
Yani kasın kasılması olayı budur.
Kasın kısalması.
Kısalması diyelim. Evet. Kısalması.
Kısalıp
kalsiyuma bağlı bir işlem. Kalsiyum sayesinde kasılma oluşuyor.
Evet.
Peki enerji nerede bu işe? Yani bizim bir enerji ihtiyacımız var değil mi? ATP dediğimiz enerji nerede işe yarıyor? Aslında kasın kasılması için değil, kısalması için diyelim pardon, gevşemesi için gerekli. İlk başta gösterdiğimiz sarkoplazmik retikulumda bir müddet sonra bu kalsiyum molekülleri, elementi tekrar sarkoplazmik retikuluma geri döndürülüyor. Bunu sağlayan da enerjiyle çalışan bir kanal. Kalsiyum ATP'az denilen enerji burada işe yarıyor. Ortamdaki kalsiyumu uzaklaştırarak kasın gevşemesini sağlıyor. Bu da neyi sağlıyor bize? Şimdi bu kalp hücresi için bu geçerli değil tabii. Normal kas hücrelerinde yorulduğumuz zaman kramplar oluşur değil mi? Evet. Enerji bittiği zaman
evet.
Kas kasılı bir şekilde kalıyor. Bunun sebebi de bu inşallah.
Gevşeyemiyor.
Gevşeyemiyor. Evet.
Gevşemesi için enerji ihtiyaç var.
Evet, aynen öyle. Evet. Ama tabii bu kalpte görmüyoruz bu olayı. Kalpte bir kramp gibi bir şeyle karşılaşmıyoruz.
Onun da mucizevi bir özelliği var.
Evet.
Kalp kesinlikle yorulmuyor diğer evet. kaslarımızda olduğu gibi. Çünkü evet. hücreler dönüşümlü olarak çalışıyorlar. Hı hı. Biri dinlenmedeyken diğerleri görevi üstlenip o şekilde nöbetleşe bir çalışma sistemi var. Hı hı.
Biz bunu mesela yaklaşık bir 5-10 dakikalık bir süre içinde anlattık. Evet. Ama bu işlem dakikada 70 ila 80 kere oluşuyor. Maşallah. Yani kalsiyum salınıyor, tekrar toplanıyor, tekrar salınıyor. Bu şekilde i̇şte dakikada 70 ila 80 kere bu işlem oluşuyor. Yani bir kerelik evet. olan bir olay değil.
Evet. Bir de burada atomların hareket ettirmesi kendi başlarına değil, Allah yaratıyor bunları. Her evet, milisaniyesini burada hangi atomun nereden nereye gideceğini, nereye bağlanacağını Allah yaratıyor an be an.
İnşallah. İnşallah.
Bir de Allah çok özel bir yerde koruyor kalbimizi. Göğüs kafesimizin içine. Yani hayati organlarımızı çok iyi yerlerde koyuyor. Mesela beyin de çok hayati bir organımız olduğu için beyin kemiklerimiz vücudumuzdaki en sağlam kemikler olarak bir geçiyor.
Kafatası
kemikleri. Daha sağlam. Göğüs kafesi de aynı şekilde tamamen korunak içinde. Mesela mide, dalak bunlar boşluklarda. Bir kapatan bir şey yok önlerinde ama göğüs kafesi tamamen kalbi korumak için. Dışarıdan gelecek herhangi bir darbe için çok etkili korumak için.
Allah yaratmış. Korunaklı, hani korunaklı bizim hayati olarak gördüğümüz organları korunaklı olarak yaratmış. Evet. Az önce Önder Hocam dediği gibi beyin kafatası yani kafatasının içinde olan beyinde kafatasında 8 farklı kemik yapısı var ve vücuttaki sistem, kemikler gibi değil çok daha sert ve korunaklı. Evet. Mesela kalbimiz diyoruz işte göğüs kafesiyle korunaklı. Şöyle düşünün ya kalbimiz dirseğimizde olsa ya da omuzumuzda olsa herhangi bir darbe sonucunda direkt hayatımızı kaybedebiliriz. Ya da beynimiz mesela kafatası o kadar sağlam bir yapıda olmasa yumuşamsı bir yapıda olsa bebeklerde bu daha çok görülüyor. Yani kafaya daha çok dikkat ediliyor ezildiği için. Mesela bu yapıda olsa en ufak bir temasta en ufak bir çarpmada beyin çok büyük hasar görebilecekti. Bize bu neyi gösteriyor? Tesadüfün olmadığını gösteriyor. İki hayati organdan bahsediyoruz. Beyin ve kalpten bahsediyoruz. İkisi de çok önemli hayati bir organ. Hani insan vücudunun devam etmesi için. Bunun içinde en korunaklı yerde olması gerekiyor ve bunun ikisi de en korunaklı yerde.
Evet, evet. Allah en korunaklı bölge esniye de biliyor. Şu şekilde duruyor oradaki kemikler. Kalbin ritmine göre bu genişliyor, esniyor. Orada ona yer açıyor, sıkıştırmıyor yani kalbi. Sabit bir kemik olsa orada kalp sıkışacak. Fazla bir ritim aldığı zaman, koştuğun zaman, hareket yaptığın zaman kalp sıkışacak. Ama Allah onu öyle bir yaratıyor ki şu şekilde esneyecek şekilde oluyor.
Farklı evet. yerlerde havayla dolduğu zaman esniyorlar.
Evet, maşallah.
Başlıyor. Ve beyin diyoruz mesela. Beyinden anlatıyoruz. 1 kilo 400 gram ağırlığı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu bir suyun içinde 50 gram ağırlığına varıyor. Biz 1,5 kilo yakın neredeyse. 1,5 kiloyu kafamızda sürekli zaten ağırlığını hissediyor olsak sürekli kafamız düşerdi. Yani dengede tutmamız zor olacaktı. Onu da geçelim. O suyun içinde olmasa her kafamızı çevirdiğimizde ya da her hızlı bir hareketimizde beynimiz bir kere kemiklere çok sert diyoruz. O kemik yapısına çarpıp zedelenecekti. Oysa bir suyun içinde yüzüyor. Biz çevirene kadar o yavaş şekilde, daha ağır şekilde dönüşler yapıyor. Bunların hepsi bir akıl gösteriyor. Yani biz bunlara baktığımız zaman bir üstün akıl görürüz. Üstün yaratma görürüz. Buna tesadüflerin, yani kör tesadüflerin bunu oluşturması demek de çok büyük saçmalıktan öte olmaz. Biz Allah'ın varlığını bütün organlarımızda her an, her saniye görebiliyoruz inşallah.
Aynı şey kalpte de geçerli. Kalbin dışında bir zar var. Perikard denilen. Kalp sürekli kastığı için normalde sürtünme olup ısınması lazım. Ama öyle bir şeyle de karşılaşmıyoruz. Perikard denilen zarla kalbin kası arasında da bir miktar sıvı var. Aynı beynin korumasında olduğu gibi bu sıvı da sürtünme oranını çok ciddi miktarda azaltıyor. Böyle ısınmıyor kalpte ayrıca. O da özellikle bir şey.
Maşallah. Maşallah. Beyinden bahsetmişken kanın kalbi kanı ne kadar hızlı pompaladığını söylemiştiniz hocam biraz önce. Beyindeki damarlar da çok hassas.
Evet.
Değil mi? Yani oradaki kanın fırlatılmasındaki basınç ya da hız değişecek olsa değeri belki çok ücra köşelerdeki değil mi ufak damarlara kan gönderilememiş olacak. Daha düşük olsa ya da daha az olsa beyindeki damarları çatlatılacak. Evet.
Şimdi kalp eğer 3 saniye, 4 saniyelik bir süre durmuş olsa beynin beslenmesi bozulmaya başlıyor. Yani 5 saniyeyi bulduğu zaman bayılma ortaya çıkıyor. Yani ne kadar hızlı bir şekilde beynin kana ihtiyacı olduğunu buradan görebiliyoruz.
Oksijen karşı gitmeyince
evet. Tabii. 5 saniyelik bir süre ne kadar hassas gelir. Demek ki ne kadar hassas o, bir denge var.
Çok yaşanan evet. Da bir gerçek zaten kalp durduğu evet. Zaman bir insanda kalp hı-hı. Durduğu zaman mesela uzun bir süre bir yarım saat oluyor çünkü öyle zamanlar da oluyor mesela öyle bir durumda beyin hücrelerinde çok büyük ölümler gerçekleşiyor. Beyin tabii. Hücrelerindeki hani böyle zararlar görülüyor.
3-4 dakikadan kalp, sonra evet. Geri dönüşümsüz hale gelmeye
geri,
başlıyor.
Evet, geri dönüşümü yok o kaybolan hücrelerinde. İşte ince bir çizgideyiz aslında baktığımız zaman ve bu çizgide hiçbir kontrolümüz bizde değil. Hiçbir şeyin kontrolü bizde değil. Bir başkasında da değil. Hani ne bir doktorda, ne bir uzmanda, ne başka birisinde. Kesinlikle hiç kimsenin kontrolünde ve dahilinde değil. Tamamen Allah'ın kontrolünde var oluyor. Yani kalbe giden damarlardan birinde tıkanma olsa, kanın pıhtılaşması olsa beyine giden damarlarda birkaç dakika içinde hayatımızı kaybedebiliriz. O yüzden evet. Biz bütün kontrolün Allah'ta olduğunu bilirsek, bütün her şeyi Allah'ın yarattığını bilirsek o zaman daha imanlı hı-hı. Ve Allah'a daha yakın yaşamış oluyoruz evet, inşallah. Çünkü Allah'ın kontrolü sürekli üstümüzde bunu evet, görüyoruz.
Bu kadar hassas bir denge varken kimse ama öleceğini hiç aklına getirmeden evet. Hayatını evet. Devam ettiriyor.
Evet. İnsan evrimciler de itiraf ediyor. Evet. Bu mükemmelliği inşallah. Biraz önce konuşmamızın başında anne karnındaki cenin gelişiminde hı-hı. Hücrelerin birden farklılaşmaya başladığını evet. Ve ilgili yerlere çekildiğini söyledik. Richard Dawkins bununla ilgili şunu söylüyor. Ceninin gelişiminde de genler o kadar karmaşık ve birbiriyle kilitlenmiş bir ilişkiler ağıyla denetleniyor ki buna değinmememiz daha doğru olacak.
Evet. Değinmememiz daha doğru.
Daha doğru olacak.
Yani kendince.
Yani değinirsek içinden çıkamayız.
İtiraf var. Diyor ki yani öyle bir denetleniyor ki diyor.
Tabii.
Yani evet. Denetleyen kim o zaman?
Kim evet. Yapıyor bunu?
Yani bunu kim yapıyor? Kendisi söylüyor. Denetleyen evet. Bir varlık var.
Tabii.
Kendi söylüyor ama değinmek istemiyor.
Ağızda yani intihar ediyor ama kendisi evet
inşallah. Çok üstün bir yaratılışla Allah yaratıyor. Evet. Bütün canlıları öyle. Gökleri yeri ile onları yaratılması çok daha büyüktür diye geçiyor evet, ayet-i kerimede inşallah. Evet. Bütün bunlara değinmemek işte kör olma anlamına evet. Gelmiş olur. Evet. Allah korusun.
Evet. Allah'ın değinmemek için söylüyor
inşallah. Ama değmek gerek yok. Apaçık bir yaratılış gerçeği var. Bunu tabii ki söyleyeceğiz. Allah'ı zikredeceğiz. Allah'ı yücelteceğiz. Tesbih edeceğiz inşallah.
İnşallah.
En önemli konu da Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bunlara da inmek zaten.
Evet.
Yani onlar tam tersini söylüyor.
Tamam. Derin düşünmemiz gerekiyor.
Allah inşallah söylüyor ama bu hani mesela Dawkins'in yaptığı inkar ediyor. Güya bunun için birçok çalışma yapıyor. Hani başka şeylerin Allah'ın haşa varlığını reddetmek için başka çalışmalar yapıyor. Evet. Ama kendisi de özünde baktığınız zaman Allah'a inanıyor. Allah bunun için ayette de söylüyor. Hani bu inkarcıların kabullendiklerini mealen söylüyorum. Allah aslında kabul ettikleri fakat böbürlenmeden dolayı, yani kibirlerinden dolayı kabul etmediklerini, enaniyetlerinden dolayı söylüyor. Gerçekten de biz Dawkins'te bunu görüyoruz. Hani her şeyi Allah'ın yarattığını o da aslında çok açık ve net şekilde görebiliyor. Fakat artık bir yola girmişim bundan dönemem gibi düşüncesi olduğu için.
Kibir var.
Kibir ve enaniyet olduğu için dönemiyor. Oysa Allah'ın varlığını o da çok iyi biliyor. Çünkü hiçbir şey tesadüf olmadığını, ya bir bilim adamı diyorsa zaten bir insan, ben bilim adamıyım diyorsa, gerçek bir bilim adamıysa zaten Allah'ın yarattığını her an ve an görür zaten ve canlı görüyor. Ya kalbi görüyor, beyni görüyor, vücut sistemini görüyor, yani birebir görüyor yani.
Kendisi de zaten gördüğünü söylüyor. Bak görmüyor değil, görüyor ama yani bir ayet-i kerimede zaten açık bir şekilde ifade ediliyor, şeytandan Allah'a sınırım, zulüm ve büyüklenme nedeniyle vicdanları kabul ettiği halde bu ayetleri reddettiler diye geçiyor.
Evet, uzaylılara bağlıyor olayı. Allah diyemiyor, uzaylılara bağlıyor sonuç olarak.
Bak, vicdanları kabul ettiği halde sırf zulüm ve büyüklenme nedeniyle bu ayetleri reddettiler diye geçiyor.
İşte,
reddediyor, gerçeği görüyor, vicdanı da tasdikliyor, evet doğru. Bak diyor ki değinmememiz daha doğru olacak diyor. Daha yanlış olur. Doğru olmaz.
Bilimin gelişmesiyle de daha çok yok oluyorlar aslında. Özellikle son 20-30 yıldır bilim çok fazla ilerlediği için daha fazla yok oldular. Çok inşallah.
Şimdi burada çünkü başka bir ayet-i kerimede yine Rabbimiz bildiriyor inşallah. Şeytandan Allah'a sınırım. Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım.
Evet.
Diye geçiyor. İşte her yerde Allah'ın ayetlerini görünce varlığın delillerini her an yaratmaya da devam ettiği gerçeğini gören bir insan devamlı hayatı Allah'a ibadet etmekle geçirir.
İnşallah.
Zaten yani devamlı Allah'ı tesbih eder. Devamlı Allah için yaşar. İşte öyle olmasın diye insanlar işte bu ayetleri saklıyorlar. İnşallah. Bu gerçekleri insanların gözünden saklama çabasındalar. Evrimciler bu şekilde ne yapıyorlar? Materyalistler. Bu ayetleri saklayarak insanları
oyalanacakları bir ortamda devam etsinler diye bir hipnoz altında şey yapıyorlar. Hı-hı. Oyalamaya çalışıyorlar. Hı-hı. Ve bunu da bir yere kadar yaptılar. Hı-hı. Gerçekleştirdiler bunca yıl. Hı-hı. Ama artık bundan sonra hidayet çağı inşallah. Mehdiyet çağı.
İnşallah. İnşallah.
Allah hadi sıfatıyla tecelli ediyor inşallah yeryüzünde şu anda. İnşallah. Ve insanlar gerçekleri görerek Allah'ın varlığının kesin delillerini öğrenmiş oluyorlar. Allah'ı yakından tanıyorlar inşallah.
Bütün bunları zaten yani Yüce Rabbimiz neden yarattığını söylüyor. Yani ben diyor komşu yeten Allah senin, biz diyor göklere bir yeri ve ikisi arasında bulunanları boş bir amaç uğruna yaratmadık. Eğer yani bunları boş bir hakkı batılının üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakmışın ki o yok olup gitmiştir diyor. Gerçekten de bütün mesela şu ana kadar yaptıkları her şey, yani Allah'ı inkar etmek için yaptıkları her şeyi hocamızın yaptığı bu Allah'ın yaratış dedilerini ortaya koyarak yaptığı şeyle darmadağın ediyor. Gerçekten de ayetteki gibi şu anda son dönemi ve gerçekten de altın çağa doğru giriyoruz.
İnşallah. İnşallah. Allah'ın zaten bu kadar üstün yaratılışını, bu kadar insanlara vermiş olduğu, bütün dünyaya, evrene vermiş olduğu güzelliği zaten görmezden gelmek de bir nevi körlüktür. Çünkü Allah'ın her an bizi etkisini dediğimiz gibi üstümüzde hissediyoruz. Allah'ın öyle verdiği metafizik olaylar var ki bizler için. Mesela bilim diyoruz, işte tıp diyoruz, gelişti diyoruz ama bazı olaylar var mesela. Bilimin tıbbın içinden çıkamadığı olaylar oluyor, çözemediği, bir türlü çözüm getiremediği. Ama mesela bir dua sonucunda olayların tamamen değiştiği boyutlar olabiliyor hastalık durumlarında ya da zor bir durumlarda. Allah burada bütün gücü, kudreti Allah'ta olduğunu görüyoruz. Allah diyor şeytandan Allah sınırım. Allah dilemeden, dilemezse siz dileyemezsiniz diyor. Allah'ın haberi olmadan tek bir yaprak dahi düşmez. Gerçekten de böyle. Biz bunları sürekli görüyoruz ve yaşadığımız gerçekler. Bunlar da bize zaten Allah'ın varlığını, gücünü, kudretini daha net bir şekilde gösteriyor şu an.
Evet. Evet. Hocam bir detay daha vardı galiba. Yani şimdi Allah ayetleri hakikaten çok detaylarda inşallah yanlış gerçeği.
Şimdi bu buna da değinecek olursak yukarıda gördüğümüz sarı kısım sinir sonu. Yani sinir hücresinin son kısmı. Aksonun kas hücresiyle birleştiği yer. Evet, bu normal kas hücresi. Normal kas hücresi.
Evet.
Şimdi sinir hücrelerinin uçlarından kırmızıyla gördüğümüz asetilkolin yüklü kürecikler var.
Evet.
Evet, biraz ilerletirsek göreceğiz.
Şimdi bu mesajı kimyasal moleküller değil mi? Evet, asetilkolinler.
Evet.
Bunlar aşağı bırakılacaklar herhalde.
Hücre zarıyla birleşecekler.
Ve böylece kasılmanın başlaması için gerekli kimyasallar bunlar. Evet.
Kas hücrelerinin uyarılma noktalarına boşluğa bırakıyorlar basitilkolini. Onlar da gidiyorlar, kendi reseptörlerine bunu bağlıyorlar.
Şimdi bu harika. Orada alıcıların hazır olması zaten yani kasılmak üzere yaratılmış olduklarının bir başka delili.
Sinir hücresi reseptörden veya alıcıdan haberdar.
Evet.
Alıcı da asetilkolin denilen molekülün geleceğinden haberdar.
Asetilkolinin özel kimyasal formülü ona göre üretilmiş.
Kesinlikle.
Sinir hücresinde.
Dozajı belli. Her şey.
Evet. Bunların bağlanması özel kanalları açıyor. Sodyum ve potasyum geçişini hızlandıran kanalların açılmasına sebep oluyor.
Evet, sodyum ve potasyum geçişi oldu.
Normalde sodyum hücre dışında daha fazla, potasyum hücre içinde daha fazla. Bunlar biri içeri, biri dışarı doğru hareket ediyor.
Bir şey daha olmuş.
İşlem bittikten sonra asetilkolinin ayrılması lazım. Durdurursak eğer.
Evet.
Asetilkolinin ayrılması lazım. Bunu sağlayan da asetilkolin esteraz denilen başka bir enzim var.
Evet. Bu da çok hayati bir
Evet. Asetilkolinin reseptörüne bağlı kalmaması gerekiyor.
Ki yeniden...
Yoksa kasılma devam eder. Evet. Kasılmış halde kalır.
Evet. Yeniden uyarılmaya hazır hale gelebilsin diye
uyarılmaya hazır olması lazım. Evet.
Yoksa kaslarımız bir kasıldığında... Yani ömür boyunca 80 sene kasılmış durumda kalırdık. Boyun tutulmasının ne kadar ağır olduğu herkese malum.
Kesinlikle, kesinlikle. Evet, devam ettirirsek. Şimdi bu değişim, sodyumla potasyum değişimi hücre içi ve dışı arasında bir elektriksel bir fark oluşturuyor. Demin dediğimiz gibi bunlar zincirleme bir reaksiyonla diğer kanalların açılmasına sebep oluyor. Evet. Yine sarkoplazmik retikulumdan kalsiyumun salınmasına sebep olacak bu da. Yalnız bu çizgili kas hücresindeki mekanizma yine kalsiyum gidecek. Troponin denilen ve tropomayazin denilen kas lifine bağlanarak aktin üzerindeki miyozine bağlanma noktalarının açığa çıkmasına sebep oluyor. Evet. Aynı mekanizma.
Kasın kasılması işte bu anda gerçekleşti. Yine az önceki yürüme hareketiyle oldu.
Her şey tam olması gerektiği yerde, gerektiği anda, gerektiği dozayla.
Kesinlikle.
Şimdi, ne fazla ne eksik.
Burada şimdi iş bitti. Enerji geldi sarıyla gördüğümüz. Kalsiyum ATPaz denilen kanalın aktivasyonunu sağlayarak kalsiyumu tekrar sarkoplazm retikulumun içine çekiyor. Evet. Yani hücre içindeki kalsiyum fazlalığını tekrar geri emiyor. Böylece kasın gevşemesi sağlanmış oluyor.
Maşallah. Sonra tekrar kasılabilecek hale de getirilmiş oluyor. Tabii.
Bir de bunlar kapkaranlık bir ortamda oluyor. Yani kesinlikle. Biz şu an aydınlatılmış grafik olarak görüyoruz. Evet. Kapkaranlık bir ortamda oluyor. Hiç sesin, hiçbir zaten sesi duyacak bir şey de yok. Hani kulağı, biz yani kulak vesile olarak duyuyoruz da, göz görüyor diyoruz da. Orada hiç böyle bir durum da yok. Yani o kalsiyumun, sodyumun ya da diğer ATP dediğimiz enerjilerin, bunların hiçbirinin ne gözü ne kulağı var, ne görebildikleri ne duyabildikleri bir şey var. Tamamen karanlık bir ortamda Allah'ın dilemesiyle görevlerini yaptıklarını görüyoruz ve eksiksiz olarak yapıyorlar. Çünkü bu üstün bir akıl sahibi olduğunu gösteriyor. Kalsiyum oradan oraya gideceğini bilemez. Yani bunun aklı, şuuru olan bir şey değil. Bunun eğitimini almış olan bir şey değil. Hani kalbin atımında, kasılmasında faydalı olabileceğini bilmesi gerekir. Bunların hiçbirini bilmezken bunu yapıyor olması da onun üstün bir aklın tarafından kontrol ettiğini gösteriyor inşallah.
Bir de buradaki hız da çok mucizevi bir hız
var. Milisaniyelerle, evet.
Milisaniyelerle yani ölçmeye vakit yok bunun için. Yani inşallah. Bizim karayabileceğimiz hızlar değil.
Kesinlikle.
Allah'ın ne derece üstün bir yaratışla yarattığının başka bir delili. Oradaki kalsiyum, sodyum, potasyum geçişleriniz hemen anında sağlanıyor olması, kolesteraz enziminin tam da gerektiği anda hor'da hazır bulunduruluyor olması ve böylece asetilkolinin bağlanmış olduğu alıcılardan hemen gerektiği anda hemen temizlenmesi o alıcıların tekrar asetilkolinin geleceği hale hazır hale getirilmiş olması. Hepsi sonsuz bir akıl, sonsuz bir akla işaret ediyor. Bir yaratılış var, bizim kavrama sınırlarımızın çok çok ötesinde.
Kesinlikle.
Yani biz bunu şu anda bu kadar kavrayabildik, bu kadar anlayabilmişiz, anlayabilmiş durumdayız. İnşallah çok daha fazla detayları vardır. Bunları önümüzdeki yıllarda daha detaylı Allah bize gösterecek, i̇nşallah. Açacak inşallah.
İnşallah. Yüce Rabbimiz rivayet ediyor ki konuşma esnasında. Peki diyor, kendim için yarardan zarardan hiçbir şeye malik değilim diyor. Gerçekten de bakıyorsun hiçbir şeye malik değiliz. Ne kainatı biz yarattık, oradaki hassas dengeleri biz kontrol ediyoruz. Ne işte gördüğümüz gibi içimizdeki olaylara biz maliyiz. Ama ona rağmen büyüklenme oluyor. Hala bunları görmeyip değil mi? Gaflet içinde.
Benim dediğim şeyleri kontrol edemiyorsun. Yani benim güya, benim kalbim dersin yani baktığın zaman zahiren. Beyin, benim beynim diyorsun. İşte içerideki her şey benim diyorsun. Benim yani benim diyorsun. Çünkü kendin sahip olduğunu düşünüyorsun. Oysa senin sahip olmadığın çok açık ortada. Çünkü sen sahip olabiliyor olsan bu sistemlerin tek bir tanesini daha kontrol edebilirsin. Biz oysa hiçbirini yapamıyoruz. Bizim istemsiz kaslarımız var mesela. Bizim haberimiz olmadan çalışıyor. Eğer bunun kontrolü bize bırakılmış olsa biz bunu unuturuz. Aksatırız, bir şey olur. Bir aksilik muhakkak yapardık. Ama Allah bizim bu sistemlerin hayatının sürdürmesi için istemsiz olması gerekiyor diye istemsiz kasları koymuş. Mesela biz farkında olmadan bizim kaslarımız bu şekilde istemsiz olarak çalışıyor. Bu da bize zaten Allah'ın varlığına götürüyor. Yani nereden bakarsak bakalım biz her yerde aynı sonuca varıyoruz inşallah.
Tabii ilk, bir de insan ilk yaratıldığı yıllarda doğduğunda bilinçsiz zaten. Yani kontrolü zaten baştan yapamayıp hayatı son bulurdu.
Biz geçen Erhal Hocam onu anlatmıştı. Çocuk doğduğu zaman akciğeri mesela ana rahmindeyken fetüsken akciğeri kullanmıyor. Su doluydu içi değil mi? Kan ve su doluydu. Dışarı çıktığı zaman bunun faaliyete geçmesi lazım normal şartlarda ve buna oranla geçiyor. Yani burada bir değişim var. Çocuğun ama dış ortamdan haberi yok. Yani öyle bir ortama çıkacağının, akciğer solunumu yapacağının, hani oksijenle besleneceğinin haberi yok zaten. Böyle bir şeyin bilincinde dahi değil. Ama bu sistem çocuk var olduğu andan itibaren direkt harekete geçmeye başlıyor. Bunu çocuk yapmıyor, anne yapmıyor ya da doktor da yapmıyor bunu aynı şekilde. Kim yapıyor bunu? Çok açık ortada Allah'ın yaptığı inşallah.
Bu yaratılışta zaten Allah bir ayetinde Vakıa suresinde diyor ki konuşan aslanım. Sizleri biz yarattık yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi rahimlerde dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz yoksa yaratıcı biz miyiz? Gerçekten de bakıyoruz herkese anne babamıza soralım. Ne onların annenin yumurta ürettiğinden haberi yok. Ne babanın sperm ürettiğinden. Ben de haberim yok sperm ürettiğinden. Ama sonra ne oluyor? O tek damla su damlası bizim şu andaki değil mi? Birisi diş oluyor, birisi kalp oluyor, kasılıyor, birisi damar sistemini oluşturuyor, birisi böbreği oluşturuyor. Sonra bu hale geliyoruz. Sonra da biz anne babamıza çok saygı duyuyoruz değil mi? Gerçekten normalde. Bizleri, yani bizi sebep oldukları için. Oysa bizi de anne babamızla tek damla su damlası halinden kim yaratmış? Allah. Belli ki onların haberi yok kimse. Benim kalbimi ben attırmıyorum. Annemlerin babamın da haberi yok. Ama şu anda o sürüyor. Belli ki beni yaratan Allah. O zaman ben Allah'a razı etmek için çalışmam lazım. Her anımı Allah'a vakfetmem lazım. Değil mi? Buradan bu sonuca varmamız lazım. Ama insanlar sanki hayvan gibi yiyor, içiyor, çocuk doğuruyor. Amaç yani araçları amaç edinmiş hale geldiler. Bütün bunları düşünmedikleri için. Daha yeni yeni değil mi? Hocamız vesilesiyle
inşallah,
değil mi?
İnşallah.
İnsanlarda bir uyanış var. Ve gerçekten de ileride inşallah göreceğiz. İnsanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ile tesbih et ve Allah'tan bağışlanma dile diyor Yüce Rabbimiz. Komşuna Allah'ın. Gerçekten de buna şey, her geçen sene daha çok şahit oluyoruz. Ve ileride tamamen değil mi? Bütün insanlar
çünkü
İslam'a ve Allah'ın varlığını tasdik edecek hale geliyor.
İnşallah. Ahir zamanda olduğumuz için Allah daha çok gösteriyor. Mesela bu bilim teknoloji bu kadar gelişti diyoruz. Allah ahir zamanda olacağını söylüyor. Peygamber Efendimiz hadislerinde öyle söylüyor. Çünkü teknolojinin, bilimin çok ileri safhalara artık ulaşacağını, bizim şu anda daha belki akıl edemediğimiz, düşünemediğimiz gelişmelerin olacağını haber veriyor Peygamber Efendimiz. Onun da bu zamanda oluyor olması da insanların zaten artık Allah'a olan inancının da artmasına da vesile olacak. Çünkü hani iman eden insan zaten ediyor ama önemli olan iman etmeyen insanların da bunları görüp iman etmesi. İman eden insanın da imanın artmasına vesile oluyor. O yüzden dolayı bu ahir zamanda oluşumuz, teknolojinin, bilimin, çağın bu kadar gelişiyor olması da Allah'ın başka kudretinden, kudretlerinden bir tanesi bizlerin üzerindeki
inşallah.
Ya bu büyüyü yeryüzünde gideren, kesin ve net bir şekilde tam bir şekilde susturan tek kişi ben tanıyorum. O da Sayın Adnan Oktar. Evet. Maşallah. Allah ondan razı olsun.
İnşallah.
Yani benim hidayete ermemde, yani benim olayları açık bir şekilde görmeme vesile olan kendisidir. Burada gördüğümüz bütün insanlar da yine aynı şekilde
İnşallah.
Ve dünyadaki pek çok insan da inşallah Allah razı olsun diye dua ediyorlar inşallah, inşallah. Sayın hocamız hakkında. Bir kişiyi Allah vesile ediyor elhamdülillah. Genelde hep bu şekilde zaten Allah insanları tabii ki vesile ederek hidayet erdiriyor.
İnşallah.
İnşallah. Bu çok daha yoğun bir şekilde, çok daha geniş kapsamlı bir şekilde, daha kitlesel bir şekilde çığ gibi büyüyor inşallah. İnşallah. Daha da artarak İnşallah. İlerleyecek İnşallah. Ve bütün insanlık bundan fayda görecek inşallah.
İnşallah. İnşallah. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan pek nankördür buyuruyor. Gerçekten bu konuştuklarımızı bir insanın görmezlikten gelip Allah'a olan değil mi ibadetlerini aksatması, Allah'ın emirlerine görmezlikten gelmesi çok büyük nankörlük oluyor. Her an, her saniye Allah'ın bizi denetlediğinden bahsediyoruz. Bunu görüyoruz inşallah. Bundan dolayı Allah'ın emri gereğince, değil mi? Allah insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İnsanın tüm hayatını, her anını bu gerçekleri düşünerek hiç unutmadan, nankörlük yapmadan geçirmesi gerekiyor inşallah.
O da Allah'ın mucizesi yine baktığımız zaman. Çünkü hiçbir delili yok, kanıtı yok. Mesela evrimin olduğuna dair tek bir delil dahi yok. Tek bir fosil kaydı, tek bir ipucu, tek bir ispat, bilimsel tek bir açıklama dahi yok evrimin olduğuna dair. Ama insanlar mesela günümüze kadar hep inanarak geldiler buna. Evrimin olduğunu düşünüyorlardı, zannediyorlardı. Bunu düşünüyorlardı insanlar. Ama şimdi mesela tam tersi. Bu da Allah'ın yine dilemesiyle oluyor. Allah zaten söylüyor inkar edenler için şeytandan Allah'a sığınırım. Diyor ki kulaklarına ağırlık bağladığını ve kalplerine kılıfla kapladığını söylüyor Allah. Hiçbir şekilde iman etmeyen insanın, inkarcı olan insanın Allah kapattığını söylüyor zaten. Duyduğundan iman sahibi olmuyor. Mesela biz gördüğümüz zaman kalbi dinliyoruz burada. Mucizevi özellikleri gördüğümüz zaman diyoruz ki maşallah Allah ne güzel estetik ve çok kapsamlı, kompleks bir sistem yaratmış diyoruz. Ama o adam buna baktığı zaman böyle görmüyor. Bu şekilde bakamıyor. O da Allah'ın dilemesiyle inşallah.
Oradaki şey hakikaten çok ilginçtir. Her bilim dalının çalışanları, işte bilim adamı dediğimiz ise araştırma yapan insanlar, bizzat yapan insanlar, başka bilim dallarında evrim teorisinin ispatlanmış olduğunu zannederler.
Evet.
Böyle bir şey vardır. Mesela biyologlar, genetik dalında evrim teorisini ispatlanmış olduğunu zannederek evrim teorisini kabul ederler. Genetikçiler de biyologların biyoloji alanında işte histoloji alanında olsun, o alanda erim teorisinin ispatlandığını zannederek devam ederler. Hepsi birbirini bu şekilde ne yapıyorlar? Ama kandırıyorlar.
Birbirinden yani. Haberi yok.
Evet. Paleontolojinin işte ara geçiş formlarının bulunduğunu zannederek devam eder genetikçiler ve biyologlar da. İşte kimyacılar da zannederler ki işte biyoloji alanında ispatlandı. O yüzden devam ederler. İşte erim teorisi vardır derler. Hep böyle bir zan ve tahmin. Bakın evet, çok önemli.
Ortada hiçbir şey yok.
Allah'ın tam tarif ettiği durum gerçekleşiyor inşallah çağımızda. Şeytandan Allah'a sınırım. Onlar ancak zan ve tahminle yalan söylemektedirler diye geçiyor ayette. Maşallah. Birebir aynısını yaşıyoruz.
İnşallah.
İşte ama işte hepsine de gerçeği göstermek gerekiyor. Bu büyüyü kırmak gerekiyor. Bu şeytanın bir oyunu. Bütün insanlara biz Sayın Aldan Oktar hocamız Allah razı olsun ne yaptı? Yaratılış atlasını türleri hiçbir şekilde milyonlarca yıl dahi geçse hiçbir şekilde değişmeyeden günümüze kadar ulaştığını, evrim diye bir değişimin dönüşümün olmadığını yaratılış atlasını bütün üniversitelere, bütün kürsülere, bütün departmanlara göndererek bunu en güzel şekilde bu gerçeği iletti.
İnşallah.
Ve insanlar ne oldu biliyor musunuz? Mesela genetikçi artık bugün bakıyorsun açıklama yapıyor. Diyor ki evrim teorisi yokmuş diyor. Ben diyor bilmiyordum diyor. Paleontolojide ispatlandığını zannediyordum diyor. Biyolog bakıyorsunuz yine aynı şekilde. Genetikçi bakıyorsunuz. Aa diyor meğerse diyor işte varyasyon demek ki şeymiş. Çeşitlenme türlere sebep olmuyormuş diye uyanmaya başlıyor herkes. Ve inşallah hidayet buluyorlar.
Allah'ın izniyle. Tabii kim uyandırdı? Sayın hocamız. Evet. Adana Oktar maşallah. Uyandı. Daha önce kimse bunu açıklamıyordu. Yani şu ana kadar bakın insanlık tarihine bu şekilde açıklama yapan kimse yok.
Kimse yok. Evet.
Elhamdülillah.
İnşallah kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İsterseniz iman hakikatleriyle devam edelim. Çünkü iman hakikatlerinin hayatımızdaki önemi çok fazla. İman eden insanların imanını artmasına, iman etmeyenlerin de iman etmesine vesile oluyor. Çünkü Allah'ın her an yarattığını ve nasıl özellikle örnek edinmeksizin benzersiz şekilde yarattığını biz iman hakikatleriyle görüyoruz. Erdem hocamla beraber devam edebiliriz.
İnşallah. Lupin bitkisi var hocam, ondan bahsedelim. Lupin bitkisi hava tahmini yapıyor maşallah. Ondan bahsedelim inşallah. Evet, bir insanın gökyüzüne bakarak ya da başka yöntemler kullanarak hava tahmini yapması mümkündür. Ancak böyle bir tahmin yeteneğine bir bitkinin sahip olması muazzam bir yaratılış harikasıdır. Arktik tundralardaki lupin bitkisi hava tahmini yapar ve bu tahmin doğrultusunda eğer şartlar olumsuzsa çimlenmez ve toprak altında bir nevi uykuya geçerek havaların düzelmesini bekler. Bu bitkinin tohumları büyümek için yılın belli zamanlarında sıcak havaya ihtiyaç duyar. Tohumlar sıcaklığın yeterli olmadığını fark ettiklerinde bir mucize gerçekleşir. Ortam diğer şartlar açısından uygun olsa da tohumlar çatlamaz ve donmuş topraklarda sıcaklığın artmasını beklerler. Maşallah yani biz değil mi havanın sıcaklığını anlamak için aygıtlar kullanıyoruz. Bu şekilde tespit edebiliyoruz yani. Kendimiz havaya bakıp havanın ısısını da fark edebiliyoruz ama hiçbir şekilde derece söyleyemeyiz.
Tabii. Ya biz mesela bakıyoruz gökyüzüne hava kapatmış diyoruz hani işte bulutlar yoğunlaşmış işte nem artmış hani yağmur yağabilir diye düşünüyoruz bir tahmin edebiliyoruz hani. O da şeye bu dayanarak hani gördüğümüze dayanarak değil de bilgilere dayanarak var ediyoruz. Hani bu bilgiler bizde hani az çok dayanarak. Tecrübeler tabii evet. Hani öğrenilmiş bilgilerden. Evet. Faydalanarak yapıyoruz. İşte diyoruz nem artınca yağmur yağıyor. İşte şimdi de bulutlar arttığına göre, çoğaldığına göre nem de arttı. Yağış yağabilir diye bir aşağı yukarı tahmin yapabiliyoruz. Tahminden öte gidemiyor tabii. Hani yağabilir, yağmayabilir. Ama bu bitkinin hiçbir şekilde böyle bir gözü ya da öğrenilmiş bir şeyin olması mümkün değil. Biz çünkü neden öğreniyoruz? Bilimden öğreniyoruz, teknolojiden öğreniyoruz, işte coğrafyadan öğreniyoruz. Birçok bilgilerden edinebildiğimiz bilimsel verilerden faydalanarak öğrenebiliyoruz. Oysa bu bitki kendi yerinde doğuyor, büyüyor, gelişiyor. Hiçbir yerden öğrenme şansı yok. Hiçbir kimseden öğrenme gibi bir şansı yok. Hiç bu bilgilerden zaten hiç sahip değil bu bilgilere. İşte nemin fazlalaştığının, nemin yağış getireceğinin bilgisine sahip değil. Ama bu şekilde bitkinin bu şekilde hareketi söz konusu. Bu neyle mümkün olabilir? Allah'ın kontrolü ve gücü kudretiyle. Mümkün
bir de ortada daha bitki yok. Daha tohumdayız. Evet, yani tohum aşamasında bu mucize gerçekleşiyor. Daha ortada ne bir sinir sistemi diyebileceğiniz bir sistem yok, ne yaprağı var, ne gövdesi hiçbir şey yok. Yalnızca tek bir tohumdan bahsediyorsunuz.
Evet. Tohum dediğimiz kapalı bir kutu, kapalı değil mi? Evet. Yani çiçek en azından bir açık ortamda tohum. Ama tohum tamamen kapalı.
Yani tahta parçası yani. Evet. Tahta parçası dediğimiz hani şuursuz, hani böyle artık tam böyle çok canlı, hareketli dedi bitki dediğimiz bir şey hareketli artık, hani bir artık bir harekete, bir ahenke sahip olan bir şey, ama tohum dediğimiz bir tahta parçasından ibaret bir şeyin. Tabii. Bu şekilde tahmin ediyor olması, bir de bu süreci bekleyip sonra da devam ediyor olması da çok mucizevi bir şey. Yani bunun havanın durumuna göre kendini tutup hava istediği şartlara gelince de yine bitkilenmesi, bitki tohumun bitkilenmesi de başka bir mucize inşallah. İnşallah. Devamında da inşallah.
İnşallah. Evet, devam edelim. Uygun ortam tam olarak sağlandığında da aradan geçen zamanın uzunluğuna bakmaksızın lupin tohumları kaldıkları yerden gelişmeye devam ederler. Öyle ki kaya yarıkları arasında yüzlerce yıl bozulmadan, çimlenmeden kalan bitki tohumları bulunmuştur. Görüldüğü gibi tohum dış ortamdaki olaylardan haberdarmışçasına bazı değişiklikler yaşamaktadır. Dış ortam hakkındaki bilgiler yerin altındaki tohuma nasıl ulaşmaktadır? Tabii akıllara bu soru geliyor. Biz bu olayı incelediğimizde tohumun kendi kendine dış ortamdan haberdar olması, yani hava tahmini yapması mümkün müdür? Tohum haber üzerine bir yerden emir gelmiş gibi gelişimini aniden durdurmaktadır. Peki öyleyse bu haberleşme sistemi nasıl ortaya çıkmıştır? Bu sistemi bitkinin kendisi mi düşünerek bulmuştur? Bu sistemle ilgili gereken teknik donanımı kendisinde nasıl oluşturmuştur?
Tabii artı bir de yani toprağın altında olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani toprağın derinliklerinde bir gökyüzünü de açık bir şekilde gözlemleme pozisyonu yok. Gözü yok, kulağı yok, zaten herhangi bir algılayıcısı da yok da. Ayrıca bir de toprağın altında.
Bir de yüzyıllarca mesela kalan tohumlar görülmüş mesela. Yüzyıllar boyu. Normalde yüzyıl, bir asır dediğimiz bir süreç. Her şeyin çürümesine, işte bakteriler var toprağın altında, bir sürü bakteri var, bir sürü mineral var. Bir sürü ona karşı etkisini azaltabilecek, tohumun olan halini yok edebilecek bir sürü bakteri ve organizmalar var toprağın altında. Buna rağmen yüzyıllar boyunca kendini saklayabiliyor. Evet. Bu kendisi bunu saklamak için bunların özel ürettiği bir sıvı var kendilerini korudukları. Bu sıvıyı kendisi üretmesi için bunun bilgisine sahip olması lazım. Bir de dış ortamın bilgisine sahip olması lazım. Evet. Ama bunun farkında olmadan bu sıvıyı üretip kendini bu şekilde koruyabiliyorlar. Hı hı. Baktığımız zaman da gerçekten çok mucizevi inşallah.
Evet, tabii ki biraz önceki sorduğumuz soruların cevabını verelim. Tabii ki bitki bunları kendisi meydana getirmiş olamaz. Bu açık, her aklı başında bakan insan bu bitkiye bunu fark eder inşallah. Allah'ın yaratmasıyla genetiğinde kodlanmış bu o bitkinin. Ve o şekilde Allah'ın anan yaratmasıyla, anan kontrol etmesiyle bitki çoğalmaya, gerektiği zaman tohumunu çatlatmaya, çimlenmeye devam ediyor inşallah. Evet, inşallah.
Aslında biraz önce arada konuştuk ya, yeniden aramızda konuşurken, Allah her şeyi yoktan yaratıyor, hiçlikten. Big Bang'de bir yok olan bir nokta bir patlıyor. Bakın söylerken bile yok olan bir nokta patlıyor. O patlamanın ardından 300 milyar galaksi ve her birinde 300 milyar yıldız oluşuyor. O noktanın içinde biz de varız. O bütün o canlılık dediğimiz, o bütün o şey, onun içinde. Yani burada zaten belli ki yani o bir patlama neyi gösterir? Patlama düzensizlik, bozulma, değil mi? Bunu gösterdiği halde bir patlama oluyor. Yani burada herhangi bir şey patlattığımızda, daha gelişmiş bir şey, mesela bardağı patlattığımızda bir sürahi elde edebilir miyiz? Veya bilgisayar patlattığımızda daha teknolojik bir cihaz elde edebilir miyiz? Edemeyiz. Mutlaka bozulmaya yol açar. Ama bir patlama oluyor, muhteşem bir dizayn oluşuyor. Belli ki bunun da yaratıcısı, değil mi? Bütün o sahip olduğu özellikler, bu tohumun ve bütün herkesin, bizim ve kainattaki her dengenin onu yaratan tarafından verilmiş. Değil mi? Yüce Rabbimiz Allah tarafından verilmiş özellikler. Yani kimse üstüne alacak bir durumda değil aslında. Yani bunlar sadece bize tek bir şey gösteriyor. Allah'ın yüceliğini gösteriyor.
Biz patlatma derken bir maddeyi patlatmayı, yani olan bir şeyi patlatmaktan bahsediyoruz.
Evet. Bir de olmayan bir şey.
Evet, ama Big Bang dediğimiz hadise hiçliğin patlaması.
Hiçliğin bir anda varlığa dönüşmesi, yani varlığın yoktan var edilmeden bahsediyoruz tabii ki. Bir anda bir şeyin var olması ve çok hızlı bir şekilde yaratılma.
Evet.
Düzenli bir şekilde yaratılma. İşte önce atom altı parçacıkların yaratılması, ardından atomun, elektronun ve işte protonların yaratılması ve sonrasında işte büyük yıldızların, galaksilerin, sistemlerin, güneş sistemlerini, gezegenlerin, sonra da o gezegenlerin içinde işte çeşitli canlıların dünyanın içinde canlıların yaratılması.
Evet.
Yani hepsi milyonlarca yıl içinde, milyarlarca yıl içinde, 14 milyar yıl içindeki bir süreç.
Evet.
Böylesine bir patlama demek yanlış yani buna. Bu bir hızlı bir şekilde yaratılma.
Evet.
Çok hızlı olduğu için de ilk anlarındaki yaratılış hızı alan ol demesiyle ayet-i kerimede tabiriyle tarif edildiği için söylüyorum. Bir anda yaratılma olduğu için de buna artık ne diyorlar? Patlama diyorlar.
Evet.
Aslında patlama değil bu. Alan ol demesiyle yaratması.
Bir de bir kısım insanlar başka şeyler arıyor. Mesela az önce rüpün bitkisini anlatırken şimdi bu özellikleri sayıyorsun. Bir kısım insanlar diyor ki işte doğanın kanunu diyor mesela. Doğanın kanunu dediğin nedir yani? O kanunu kim koydu? O doğayı kim oluşturdu? Yani doğanın kanunu diye işin içinden çıkıp gidiyorlar. Ya diyorsun ki doğanın kanunu diyorsun bu bitkinin bunu yapması. Ama bu bitkiye bunları veren doğa mı? Yani doğayı dediğin, doğayı kim var etti? Doğayı oluşturan kim? Doğadaki bu canlıları bu sistemle oluşturan kim? Hani insanlar işte kibirlerinden dolayı hani Allah'a inkar etmek için bu şekilde başka görünen gerçeklere, görünenlere daha doğrusu gerçeklere değil, görünenlere sığınıyorlar. Ama bunun altında da gerçekten bir yaratan var. Sen şimdi mesela bizim vücudumuzdaki olan bir sisteme doğanın kanunu diyebilir misin? Mümkün değil böyle bir sistemin olması. Tamamen Allah'ın yaratması sonucunda olduğunu görüyoruz biz bunların inşallah.
Bu canlıların oluşma sebebini açıklarken bile çok yani komik duruma düşüyorlar. Yani taş, toprak, su, doğa dediğimiz şey ne? Taş, toprak, su, her şey. Diyor ki bunlar bir araya geldi, canlılık oluştu diyor bir şekilde. Sıcak geldi, yok bilmem ne oldu. Şu radyasyon geldi, ısı geldi ve canlılık oluştu. Ya taş, toprak nasıl olabilir? Yani şu sistemi nasıl meydana getirir? Ya buna nasıl bir akıl sahibi insan buna inanabilir? Aslında büyük büyüğü burada yani.
Evet.
Buna inanıyor ve bunun arkasından gidiyor. Yıllarca değil mi? İnsanları da bunun arkasından çekiyorlar yani.
Evet. Orada doğanın tabii ki kanunları olur. Onu şekilde açıklamak lazım. Doğada tabii ki kanunlar var. Ama kanunun olması demek zaten düzenin olduğu anlamına gelir. Değişmeyen bir düzen.
Evet.
Bakın hiçbir şekilde değişmiyor. O derece sağlam bir şekilde yaratıldığının delili.
Bir de bu kanunu koyan var muhakkak.
Evet. Yani kanun zaten kanun koyucuya işaret eder. Düzen olduğunun delilidir. Rastlantının olmadığı, tesadüfün olmadığı anlamına gelir.
Başıboş olmadığı.
Evet. Ve bu kanunlar, bu düzende tabii ki başıboşluk yoksa o başıboş düzeni yaratan yaratıcıya işaret eder. Allah'ın ne derece sonsuz bir güçle, sonsuz ilimle yarattığının delilidir kanunların varlığı.
Allah'ın kanunlarını görmüş oluyorsunuz
evet,
sonuç olarak. Bu da bizim Allah Yüce Rabbimiz ayette koymuş şeytandan söylüyorum. Sizin söyledikleriniz diyor, kendi koymuşsunuz kupkuru isimlerdir diyor. Suyun kaldırma kuvveti. Ben isim koydum şimdi. Kızı suyun kaldırma, kaldırınca bir şey. Zaten o var ama var zaten Allah yaratmış onu.
O bir tespit, o düzeni tespiti.
Sen onu isimlendiriyor, aa bu bunlar. Sen isim koyunca olmuyor, o zaman onu yaratan var zaten.
Tabii.
Evet.
Yani sen bu bizim sistemi, zaten bu sistemi var eden var. Şimdi mesela Gökalp Hocam'ın dediği gibi suyun kaldırma kuvveti diyorsun. Yer çekimi kuvveti mesela. Bunu keşfeden daha doğrusu. Bunu keşfeden bilim adamları bunun için hiçbir çaba harcamamış. Evet. Adam ağacın altında oturuyormuş. Tepesine elma düşüyor. Yer çekimi kanunu diyor. Evet. Çıkıyor dünyaca ünlü diyor ki yer çekimi kanunu buldu. Bu kanun zaten var. Bu sadece o kanunun var olduğunu buluyor. İşte Arşimet hamamda tası koyuyor. Suyun kaldırma kuvvetini orada görüyor mesela. Allah'ın vesile etmesi sonucunda
fark ediyor.
Fark ediyor.
Evet,
fark ediyor.
Fark ediyor.
Böyle bir sistemin
Allah
olduğunu fark ediyor. Allah da ona vesile kılıyor sadece. Neden olarak kılıyor? Oysa bu sistem zaten var. Yani yeni olan ya da onun yapmış olduğu bir şey değil. Olan bir şeyi sadece ismini koyuyor, isimlendiriyor. Belki de başka insanlar da ondan önce fark etti. Fakat isimlendiremediler, isim koyamadılar. Allah onu vesile etti mesela. O insan yer çekimi dedi. Öbürü suyun kaldırma kuvveti dedi. Öbürü işte başka akım, işte sürtünme kuvveti dedi. Başka şeyler çıktı. Bu şekilde Allah'ın vesile etmesi sonucunda o insanlar oldu.
Allah'ın kaderi bu. Yani Allah kaderinde, kaderi de aslında bilimsel olarak da açıklayabiliyoruz. Yani her şey yoktan yaratıldıysa, değil mi? Her şey hiçlikten yaratıldı, yokluktan. Yoktan yaratılan bir varlık da her an yaratıcısı tarafından yaratılmak zorunda ki varlığını sürdürebilsin. Yani siz sıfırdan bir tane robot yaptığınızı düşünün. Siz bu robotun kolunu kaldırmadan kaldırabilir mi bu robot? Veya siz ona yazılımı yazmadan, içine emirlerini siz vermeden bir harekette bulunabilir mi? Kesinlikle yapamaz. Biz de yoktan yaratıldığımız için her anımızı, değil mi, Allah'ın kaderinin içinde, yani Allah zamandan ve mekandan münezzeh. Biz sadece zaman ve mekana bağlıyız. Evet. Ve biz olmuş edenler sanırım Allah bir ayette diyor ki alimlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe sizler dileyemezsiniz diyor. Yani bütün her şeyimiz Allah'ın kontrolünde ve Allah'ın kaderi dahilinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Bunu kabul etseler de bu böyle, kabul etmeseler de bu böyle.
İşte bu yüzden de hani enaniyet ve kibir nedendir ki? Yani bugün baktığımız zaman da dünyada bir gerçek var. Mesela her şeyin bir ömrü olduğunu görüyoruz biz. İşte bina görüyoruz. İşte onlarca yıl geçtikten sonra binanın artık yıprandığını, binanın yenilenmesi gerektiğini görüyoruz. İnsan diyoruz mesela yaşlanıyoruz. İşte bitki diyoruz, bitkiler mesela bir dönem açıyorlar, bir dönem soluyorlar, bir daha tekrardan kendilerini yeniliyorlar. Biz aciz insanlarız. Yani bütün Allah'ın yarattığı her şeyde biz zaten bize hani sınav olarak, imtihan olarak acizlik olduğunu görüyoruz. Biz de aynı şekilde aciziz. Bu yüzden hani kibir, enaniyet, kime kibir, kime enaniyet diye söylersin. Çünkü şu anda hayatta olan herkes için söylüyorum. 100 sene sonra bundan şu anda olanlardan kimse kalmayacak. En fazla olarak söylüyorum. En fazla 100 sene sonra şu an olan tek bir kimse dahi kalmayacak. Bunu düşündüğün zaman niye dünyaya enaniyet ve kibir yapıyorsun? Senin sahip olduğun bir şey değil. Bizden öncekiler de aynı şekilde. Bizden 100 yıl önce yaşayanlar da, 1000 yıl önce yaşayanlar da aynı şekilde var oldular. Şu an mesela isimlerini dahi kimse hatırlamıyor. Cisimleri hani kılık, kıyafet tip olarak kimse hatırlamıyor. Geride kaldı. Hep gidiyoruz. Bizim önemli olan gerçek yurt olan Bediüzzaman Said Nursi'nin de dediği gibi ahiret, yani gerçek insanın gerçek yurdu dediği ahirette. Önemli olan onun için bir şeyler yapmak. Buradaki enaniyet ve kibir geçici. Her şey dünya hayatının geçiciliği. Çok açık zaten. İnşallah. Bununla ilgili de bir videomuz var, isterseniz onu
evet,
izleyelim.
Evet hocam, onu izleyelim inşallah.
Sınırım. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Fatır suresinin 5. ayeti.
Başka bir ayette diyor ki komşu şeytan Allah'a sınırım. Elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da müşahede edilebilen de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Onun için bu dünyada Allah'ın rızasını kazanacak salih amellerle bunlara geçirmemiz ve değil mi? İnşallah. Hesabın yapılacağı gün utanmamamız çok önemli. Ona göre de kendimizi evet. Kur'an okuyarak, Kur'an'daki Allah'ın sınırlarını öğrenerek geçirmemiz çok önemli. Evet. Sıkı sıkıya sarılarak.
Az önce görüntüde mesela gördük hep ünlü, dünyaca ünlü tanınmış kişileri gördük mesela. Nasıl bir kısmı onların öldüğü, bir kısmı hala hayatta ama nasıl bir değişim geçirdiğini gördük mesela. Nasıl bir değişime uğradıklarını gördük. Bu da Allah'ın bizlere aciz olduğumuzu göstermesi için. Biz hiçbir zaman en iyiyim, en mükemmelim, en güzelim, en yakışıklıyım. Ya bunları söylemek Allah katında güzel bir şey değil. Çünkü baktığımız zaman da hiçbir zaman en iyisi, en mükemmeli biz değiliz. En iyi, en mükemmeli yaratan Allah'tır. Bu mesela örneklerinden var. 100 yılın sporcusu, boksörü diye Muhammed Ali Clay mesela diyordu ki ben en mükemmelim diyordu, ben en iyiyim diyordu. Bir Parkinson hastalığına yakalandı. Şu anda mesela o diri çakı gibi duran adam şu anda durmakta zorluk çekiyor mesela. Titreyerek durabiliyor ancak Parkinson hastalığı nedeniyle. Evet. Bu işte bize Allah'ın aslında gösterdiği gerçekler. Diyor ki yani bize dünya hayatının geçici olduğunu, dünya hayatındaki bu güzelliklerin, bu gösterişin geçici olduğundan bahsediyor Allah bize. Ve bunların hiçbir şekilde enaniyetine, kibirine bizim kapılmamamız gerekiyor. Çünkü bunları bize veren Allah, bunları bizden yine alacak olan Allah. Bunları yani bir hastalık geldiği zaman ya da yaşlılık geldiği zaman bunu da Allah'tan geldiğini bilmek, bunu da bir güzellik olduğunu bilmek gerekiyor. Yani bunlar ibret anlamında güzel örnekler bize baktığımız zaman. Hani kötü olarak değil ama baktığımız zaman Allah'ın bize gösterdiği güzel acizlikler. Onlar da Allah'tan geldiği için onlar da çok güzel, başka bir güzellik. Ama önemli olan kibirli, enaniyetli olmamak. Allah'a sürekli varlığını kabul etmek. Çünkü hepimiz bir gün bu durumda olabiliriz. Bu şekilde olabiliriz. Allah'ın verdiği yani. Olacağız da yani hiç kimse hani yaşı ilerleyen hiç kimsenin genç şeklinde zaten hayatını kaybettiği mümkün değil. Görüyoruz. Zaten her şeye geçelim. Öldüğümüz zaman toprağın altında çürüyoruz zaten. Bir hafta 10 gün sonra toprağa açıp bakalım ya da bir 2 ay sonra. Böyle baktığımız zaman insanın böyle midesini bulandırabilecek bir görüntüyle karşılaşırsınız. O sendin yani. Dünyada burnu kalkıp gezen, dolaşan, işte enaniyet, kibir yapan sendin. Kendinden zanneden. Baktığın zaman. Kendinden oluştuğunu zanneden bak çürüdün gittin toprağın altında. İşte bunlar hayatın gerçekleri. Bunları gördüğün zaman zaten insan kibiri ve enaniyeti orada atar zaten. Bunların farkına vardığı zaman. Ve ölüm konusu geçtiği zaman da o yüzden bazı insanlar hemen bir durgunlaşır, bir böyle bir hal gelir, bir sakinleşir.
Konuyu değiştirir.
Konuyu değiştirir. Tatsız konuları kapatalım falan derler işte. Bunu mu konuşacağız
şimdi? Ağzından yer alsın.
Ağzından yer alsın falan. Yok yere taşa vurmalar bilmem neler. Evet. Bunlar bize gerçekleri gösteriyor. İşte bunları gördüğümüz zaman bunları konuşabiliyorsak zaten. Ölüm hepimiz için bir gerçek. Yani bunu konuşmak kötü bir şey değil. Niye bir insan bir yere gideceği zaman anlatıyor ya da bir şey yapacağı zaman anlatıyor. Ama ölümü konusu geçtiği zaman konuyu kapatıyor. Oysa bu hepsinden gerçek. Belki oraya gidemeyebilirsin ama kesin öleceksin. Bunun garantisi var yani. Hani oraya gideceğinin garantisi yok ama öleceğinin garantisi var. Dünyada tek garantisi olan şey o. Öleceksin yani kesin.
Daha önemli konu öldükten sonra ölüm bir son değil ki. Ölüm bir başlangıç. Evet, ama nerede başlayacak? Allah'ın rızasını kazanmakla geçirdiğin bir ömür güzellikle başlayacak. İnşallah. Ama Allah rızasını gözetmediğim bir durumda değil mi? Azapla devam edecek. Onun için bizim bu dünyada buna hazırlıklı olmamız lazım. Maşallah. Allah'ın değil mi? Emir ve yasaklarına, sınırlarına çok dikkat etmemiz lazım.
Evet, inşallah. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz inşallah. Şeytanın tabi Allah'ın yine şeytana vesile kılmasıyla şöyle bir etkisi oluyor. İnsana ölümü uzak gösteriyor. Yani mesela yaşı genç olan bir insanda daha fazla oluyor bu his. Mutlaka 80-90 yaşına kadar yaşayacağım. 70-80 yaşına kadar ya da o zaman öleceğim gibi bir his oluyor. Halbuki değil mi? Genç ölen birçok insan var. Biz mezarlığa gittiğimizde 85 doğumlar, 86-87 doğumlar.
2000 evet. Öyle bile var yani. Bebek halde.
Evet, çünkü her doğduğunuz an ölüme yaklaşıyorsunuz aslında. Yani her bir doğuş aslında ölüme bir adım yaklaşır. Her günün geçişi. Çünkü herkesin belli bir saatte, belli bir günde, belli bir yılda ölümü zaten belli. Kimin ne şekilde, trafik kazası mı, hastalık mı, neyin vesile olacağını Allah herkesin doğduğu andan itibaren bunu belirliyor. Sadece biz geri sayan bir makine gibi olacak zamana doğru ilerliyoruz. Bu şekilde.
Ve hiç beklenmedik bir anda geliyor. Hani insanlar onu söylüyor işte ya çok gençti hiç beklemiyorduk. Zaten hani bir insan zaten ölümü kolay kolay beklemiyor zaten. Hani trafik kazası diyorsun birden ölüyor mesela ya da bir yerden düşüyor ölüyor. Zaten beklenen evet. bir ölüm değil. Beklenen bir ölüm kolay kolay olan bir şey değil. Hani çok rahatsızlıklar hali dışında. Normalde zaten ölüm beklenen herkesin işte ya ben yarın ya da öbür gün diye kimse tahmin dahi edemez zaten bunu. Evet, bu tamamen Allah'ın takdiriyle olan bir şey. O yüzden hani buna her anmış gibi düşünmek evet. lazım. Yani şu an buradan çıktıktan sonra da biz ölebiliriz diye düşünmemiz önemli olan. Hatta şu an bu esnada bile olabilir diye düşünmemiz evet. önemli olan. Yani bizim bekleyip işte nasıl olsa ben 30 yaşına kadar yaşayayım. Sanki 60 az önce Erdem Hoca'nın dediği gibi. Sanki 70-80 yaşıma kadar garantim var. 30'uma kadar yaşayayım. 30'umdan sonra ibadet ederim. Niye? İşte benim babam da öyle yapmıştı. İşte benim annem de öyle yapmıştı. Benim şu da böyle yapmıştı. Ama garantisi yok ki yani. Senin evet. o kadar gideceğinin garantisi yok.
Zaten
o
kadar söylemek de çok büyük bir saçmalık. Hadi yaşadığını düşünelim. 60-70 yıl bir ortalama hayat insan hayatını yaşadığını düşünelim. 60-70 yıl içinde uyuyacaksın. Karnını doyuracaksın. Doğal ihtiyaçlarını karşılayacaksın. İşte sana kalan yani keyfinle geçirebileceğin toplam 5-6 yıllık bir süre. Bunun için ahiretteki sonsuz hayatı seçmek çok büyük saçmalık oluyor zaten kimi insanlar için. Çünkü Allah sana ahirette sonsuz hayatı. Şimdi biz sonsuzu uçlandıramıyoruz. Yani aklımıza gelmiyor. Çünkü her gün bir sonsuzluğa düşün. 100 sene geçecek tekrar bir 100 sene daha tekrar sonsuzluğa gidiyoruz. Ve orada en güzel şekilde seni yarattığını söylüyor. Şimdi buradayken diyorsun ki işte gencim, yakışıklıyım, diriyim diye ama Allah sana ahirette genç olan baki gençliği veriyor sana. Gençliğini veriyor. En güzel hayatı veriyor sana orada. Burada dediğin en güzel ev, en güzel araba dediğin şeylerin, en güzel yiyeceklerin daha iyilerini ömrünün yani ömür yok orada daha doğrusu yani sonuna kadar
sonsuza kadar
veriyor bunları maşallah.
Allah bütün güzellikleri, bütün her şeyin dünya hayatını zaten o yüzden dünya hayatının çekiciliğinin gelmesi insanoğlu cenneti aradığından dolayı diyordu mesela evet. hocamız da. Çünkü mesela dünya hayatında güzel bir şey işte herkesin mesela denize bakmak hoşuna gider. Ya da işte denize bakan bir yerde oturmak işte evi mesela yalı tarzında olsun denizi görsün işte arabası güzel olsun herkesin hoşuna gidebilecek bir şeydir bu. İşte insanoğlu güzellikleri Allah çünkü bu şekilde yaratmış bizi. Biz güzellikleri güzel olarak görebiliyoruz. İşte insana mesela bakıyoruz. Aa ne güzel diyoruz mesela. Güzel Allah'ın güzel yaratması diyoruz. Biz hep güzelliği seviyoruz. Allah'ın bize verdiği fıtrat mesela, gereği. Evet. Bu yüzden dolayı da hep güzelliği arıyoruz. Ama Allah bütün bu güzelliklerin daha fazlasını, kat kat daha fazlasının cennette olduğunu söylüyor. Bizlere cennette vaat ettiğini söylüyor. Ne yapmamızı çünkü istiyor? Bizden sadece Allah'a ibadet etmemizi yani, istiyor.
Bu dünyada doyumsuz olduğunu söylüyor. Hatta hocamız çok güzel bir şey söylemişti. Mesela dikkat edin. Mesela arabada giderken müzikte hep bir arayış içindedir. Yani bir doyumsuzluk var. O müzikten buna, bundan ona. Hocamız demişti ki cennetteki müziği arıyorlar aslında ama kendileri bunun farkında bile değiller diye demişti. Maşallah.
Evet maşallah.
Ya orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Lezzetleri acılaştıran ölümü sıkça anın diye İnşallah. Bizi hatırlatıyor. Dünyevi lezzetler gerçek lezzetler değil. Allah burada biraz tadımlık olarak bize gösteriyor. Yani asıl ahirette, cennette yaratacağı güzellikleri bize bu şekilde az da olsa bize bu şekilde bir tanımlaması yapılıyormuş gibi diyelim. Yani gerçekleri, asılları bunlar değil. Çünkü bakın bir ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara ve ekinlere karşı duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici metadır. Asıl varılacak yer Allah katında olacak. Bakın bunlar demek ki sahteymiş. Asıl varılacak yer Allah katında ise demek bütün bunlar bize süslü gösterilmiş. Aslında gerçek olmayan sahteler. Zaten biz o zaman gerçeğini zaten isteriz. Aklı başında olan insan mümin inşallah aklı başında olmuş oluyor. Doğru şekilde düşünüp ona göre hareket eden insan olmuş oluyor. O zaman hedefi insanın ahiret olmuş oluyor. Cennet olması gerekiyor. Asıl orası olduğu için, Allah katında olanın gerçek olduğunu bildiği için ahirete yönelik olarak çalışıyor, çabalıyor. Dünyaya yönelik çabaları yalnızca araç olduğu için. İnşallah. Dünya hayatı boyunca inşallah mücadelede materyalist ve işte inkarcı felsefelere karşı entelektüel bir mücadele, bir cihat, bir savaş verdiği için, mücadele verdiği için inşallah onları yalnızca araç olarak kullanıyor.
Allah zaten dünyada da gerçek müminlerin, Müslümanların cennetteki gibi yaşatacağını zaten söylüyor. İnşallah.
Bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi baktığımız zaman az önce tamam dedik ki işte en güzel ev, en güzel araba. Ama mesela en güzel şu anda 2011 arabayı düşünelim. En güzel olsun mesela. 10 sene sonra bu eskimemedi. Eskidi yani, bu olay eskiyecek. Ev dedik en güzel. 20 sene sonra diyeceğiz ki hani bu ev artık eskidi. Ya yeniden yapalım ya da yeni bir eve bakalım. İşte gerçek iman sahibi olmayan insan o yüzden mesela doyumu alamıyor bir türlü. Çünkü ne aradığını bilmediği için. Mesela gidiyor, tamam burada yalı aldım. Aa işte gideyim bir de Miami'de yazlık alayım. Aa gideyim bir de şurada şunu alayım. Sürekli bir arayış içinde. Bir de ama ne aradığını bilmiyor.
Mesela ilk bir hafta diyelim çok keyifli geliyor. Of çok güzel. Bir ay sonra sıradan. Senin için sıradan bir şey oluyor. Normal. Yani benim İmanlı işimi görüyor diye bakıyorsun. Çünkü artık doyumsuz olduğun için normal geliyor artık o sana. İlk o heyecanı vermiyor artık. Sıradanlaşıyor senin için.
Evet. Allah geçici olduğunu gösteriyor. Evet,
mümin olmayan insanı hani kastediyoruz söylediğimiz. Mümin olmayan insan için. Çünkü o öyle bakmadığı için olaylara sürekli doymakla kendini sınırlı gördüğü için sürekli arayışta olduğu için öyle görüyor. Tabii gerçek mümin olan insan hani Allah'ın ona verdiğini her an zaten şükreder. Zaten ona da öyle körü körüye bağlı olmaz zaten. Aa benim işte arabam benim bak gördük. Ölüyor gidiyor, araba Ferrari Porsche kapıda kalıyor yani, evet. Seninle beraber gelmiyor.
Ve bütün bunları mesela baktığımızda Allah'ın her söylediği söz doğru.
İnşallah.
Doğru çıktı ve her bilimle bunu kanıtlıyoruz değil mi? İnşallah. Allah'ın her söylediği gerçek olarak karşımızda. Ahirete inanmayanlar aslında çok büyük bir yanılgı içinde olduğunu da anlaması lazım. Bütün her şey doğru. Allah cennetten bahsediyor değil mi? Cehennemden bahsediyor. Bunlar da kesin doğru. Allah bir ayette diyor ki Yüce Rabbimiz, ben size ayetlerimi hem kendi nefeslerinize hem dış dünyada göstereceğim. Siz de onları bilip tanıyacaksınız diyor. Allah bize 7 kat gök var dedi. Değil mi? Var.
Maşallah.
Değil mi? Evreni yoktan yarattım diyor. Var. Değil mi? Oldu, gördük hepsinin delilleri var. Demek evet. ki cennet cehennemdeki o konuşmalar, oradaki o yaşanacak olaylar hepsi evet, gerçek olarak inşallah. Zaten karşılaşacağımız
i̇nşallah.
Önemli.
İnşallah. Kur'an mucizelerin güzelliği de zaten inşallah. Güzel bize verdiği iman da burada zaten. Hocamın evet, dediği gibi çok güzel Kur'an mucizeleri bize gerçekten Allah'ın yarattığını gösteriyor. 1400 sene önce hiçbir insanın bilemeyeceği, hiçbir insanın tahmin dahi edemeyeceği gerçeklerin Kur'an'da var oluyor olması, bilgisinin Kur'an'da var oluyor olması bütün her şeyi Allah'ın yarattığını gösteriyor. Bugün Kur'an'la baktığımızda DNA'dan da bahsediliyor, RNA'dan da bahsediliyor. İşte çocuk oluşumundan da hani menin sürecinden işte doğuma kadar geçen süreçten de bahsediliyor. Göğün yedi katından da bahsediyor. Güneşten de işte günün, gecenin de günlerin ne kadar olacağından fotosentezin.
Parmak
mesela parmak izi diyor ki bitkilerin çift olduğundan bahsediyor Kur'an'da. Allah dişisinin ve erkeğinin olduğunu söylüyor. Oysa geçmiş zamanlara kadar bitkiler cinsiyet olarak ayrılmıyordu. Tek zannediliyordu. İşte bunların Kur'an'da var olması da bize Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de hak kitap olduğunu ve Allah'ın kitabı olduğunu, Allah'ın sözü olduğunu gösteriyor ve delilleriyle beraber bilimi de geliştirerek Allah bunları bize gösteriyor. Demek ki bunlar var olduğuna göre Kur'an'da biz cennetin cehennemin de olduğunu görüyoruz. Allah çünkü her şeyden bahsediyor. Dünyadan ve ahiretten her şeyden Allah çok detaylı olarak Kur'an'da bizi bilgilendirmiş inşallah.
Allah Nur suresinin 39. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. İnkar edenler ise onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir. Şimdi insanı yaratan Allah. Allah şöyle buyuruyor. Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur, huzur bulur diyor. Dolayısıyla insanın Allah'ı anmadan, Allah'ı zikretmeden başka şeylerle huzur bulması mümkün değil. İşte iman etmeyenler, şeytan da tabii onları oyalıyor. Değil mi? Hayatlarını böyle oyalanarak, sürekli aradıkları şeyi yakalamaya çalışarak harcıyorlar. Ve boşuna yorulmuş oluyorlar. Bir amel işliyorlar ama boşuna yorulmuş oluyorlar. Ama iman edenler Allah'ı andıkları için, Bediüzzaman'ın çok güzel bir sözü var maşallah. İman etmeyen sarayda da olsa zindandadır. İman eden zindanda da olsa saraydadır buyuruyor. İman edince, Allah'ı anınca Allah nerede, o mümin nerede bulunursa bulunsun, ne kadar zahiren zor bir ortamda bulunuyor gibi gözükse de huzur dolu oluyor.
Çünkü Allah veriyor o huzuru insanın içine, o mutluluğu, o sevinci, o güzelliği Allah veriyor. Allah dilemese senin içine bir karamsarlık verir. En mutlu yerde bile bunalırsın ya. En güzel ortam diye görür. Hani zahiren baktığında en güzel ortam dersin. Ama Allah o duyguyu bir verdi mi sana? Evet. Mümkün değil. Huzurlu olamazsın. Bunun çok güzel örneği cehennemde mesela. Allah ne diyor? Cehennemdeki meleklerin, yani cehennemde çalışanların Allah içinde huzur olduklarından bahsediyor. Öyle bir ortamdalar.
Zebaniler.
Zebanilerin. Allah çok melek huzurlu. Onlar. Melek de onlardı. Allah onun çok huzurlu olduğundan bahsediyor. Aksine baktığın zaman kafirlerin de bir o kadar mutsuz. Ya diyor ki kayaya yaslansalar kaya onları ittirir diyor. Öyle dar sıkıntılı bir ortamda olacağından bahsediyor.
Oysa bakıyoruz
aynı ortam. Aynı ortam. Hiç farkı yok. Melek için de aynı ortam. Kafir için de aynı ortam. Ama birisi o aynı ortamda çok mutlu. Diğeri aynı ortamda azap içinde. Allah bize bunu gösteriyor. Yani Allah'ın dilemesiyle en güzel ortamlar bizim için en kötü de olabilir. En güzel gördüğümüz ama en kötü gördüğümüz durumlar da en güzel olabilir. Ayetlerinde de çok güzel açıklıyor inşallah.
Çünkü her şeyi yaratan Allah, her şeyin sonsuzu Allah'a ait. Allah bizim yani algıyı da bizim mesela sonsuzda bir sevgi veriyor, seviyorsun değil mi? Sonsuzda 10 verince daha çok seversin. Veya zevk alıyorsun, lezzet alıyorsun. Onun lezzeti herkesin aldığı lezzet değişik yani.
Evet inşallah.
Allah her şey Allah'ta. Cennette sonsuz bir algı olacak. Yani Allah istediğine dilediği kadar verecek. Yani buna kesin zaten burada da zaten tat değil mi? Dokunma veya bütün o hislerde zaten bunu bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda.
İnşallah. O yüzden hani Allah'ın gücü ve kudretini bilmek bu konuda çok önemli. Çünkü Allah görüyoruz. Allah'ın dilemesiyle her şey var oluyor. Yani bizim istememizle değil, Allah dilerse oluyor. O yüzden de hani Allah'ın zaten imanlı yaşarsak, Allah'ı sürekli anarak yaşarsak da Allah bütün güzellikleri dünyada zaten diyor ki Allah dünyayı müminler için ahiretse diyor. Yalnızca müminler içindir diyor, Müslümanlar içindir diyor. Bu da demek ki dünyadan da faydalanacağız. Biz burada şey demiyoruz tabii ki. Yani dünyayı tamamen boşlayalım. Dünyadan hiçbir şekilde medet ummayalım. Tabii ki dünyanın güzelliklerinden de faydalanacağız ama Allah rızası için. Allah'ın verdiğini bilerek ve Allah'ın verdiklerine şükrederek. Önemli olan da bu zaten. Bunun farkına varıyorsak o zaman zaten gerçekten Allah'a ibadet etmiş oluyoruz. Allah'ı anıyorsak inşallah.
Zaten bir ayette Yüce Rabbimiz diyor ki komşudan Allah'sının her mescit yanında ziynetlerinizi takının, yiyin için ve israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez diyor. İnşallah. Allah'ın sizin için çıkardığı ziyneti bir temizlikleri kim haram kıldı diyor Allah. Değil mi? Allah bunları ziynetleri takın. Yani kim haram kıldı? Bu dünyada inananlar içindir, ahirette yalnızca onlarındır diyor. Çünkü bu dünyada da inananların aynı yani.
Dünya öyle.
Bir şey fark etmiyor. Ama buna kim şükrediyor? Tabii rahatsız oluyor bunu. Halbuki Allah niye yaratıyor bunları? Biz bunları görüyoruz. Allah'ın bize verdiğini biliyoruz ve şükrediyoruz. Ve bundan çok büyük bir zevk alıyoruz. Ama onlar he, o mesela dünyanın iyi arabasını biliyor ama sıkıntı içinde. Yani mesela bir kadınla beraber oluyor. Çok güzel bir kadın. Ama hep kıskançlık. Yani onlara Allah onlara rahat vermiyor.
Evet,
onlar çok iyi yaşadığını zannediyorsunuz ama hep kıskançlık, haset. O nefsinin pislikleri yaşadığı sürece içinde nefsin ıslah olmadığı için aslında azap içinde yaşıyor.
Evet. İnşallah. Allah işte ikisini de gösteriyor. İki aynı dünyada aynı şeyi verdiğiniz zaman iki insana da aynı güzellikleri, aynı mutluluğu, aynı güzelliği verdiği zaman Allah. Birisi o güzellikten Allah'a şükredip hamd edip Allah'ı yüceltiyor sürekli. Diğeri de baktığı şeyden o güzellikten güzel olarak göremiyor artık. Farklı içinde duygular besleniyor ve güzelliğin de farkına varamıyor, tadına varamıyor. Ama Allah müminlere, Müslümanlara gerçekten her şeyin en güzelini vereceğini söylüyor. Hem dünyada hem ahirette. Buranın güzelliklerinden de tabii ki çünkü imtihan dünyası sonuçta. Buranın güzelliklerinden de faydalanacağız. Çünkü dünyaya yan gelip yatmaya gelmedik. Ama Allah'a ibadet etmeye geldik. Yani bizim güzel bir şeyden bakıp Allah'a şükretmemiz de bir ibadettir. Allah'a çünkü sürekli hamd ederiz. Allah'ı yüceltiyorsak bu da bir ibadettir. İlla hani sadece işte Allah'a işte bu konuda yap, şunları yapma gibi bir şey yok. Bütün güzelliklerden de faydalanması için Allah müminlere vermiş her
şeyi. Zaten yani kalp konuşması anlatayım. Kalpler yalnızca Allah'ın anmakla mutmain olur diyor. Zaten şimdi, bizim mutmain olma şeklimiz nerede olduğumuz, ne giydiğimiz, ne nerede oturduğumuz değil. Önemli biz Allah'ı anıyorsak biz mutluyuz zaten.
İnşallah. İnşallah.
Zaten dışında bir mutluluk yok zaten. İnşallah. Allah söylemiş 2 kere 2 4 bu.
Evet.
Yani inşallah. Kesin olarak.
Şimdi aynı zamanda yaşadığımız da bir tabii ki gerçek. Çünkü olaylar çok açık ve net bir şekilde bunu bize gösteriyor. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle müjdelenin diye Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde bildirmiş bize defalarca inşallah. Ve bu konuda çok detaylı açıklamalar var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani bunu mutlaka üzerinde durmak, anlatmak gerekiyor. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmış olması gerektiği, Mehdi Aleyhisselam'ı aramak gerektiği, Hazreti İsa'nın gelmiş olduğu inşallah. İşaretler yine onu aynı şekilde bize gösteriyor. Ve Mehdi'ye gereken zemini hazırlamak üzere herkesin çalışıp çabalaması gerektiği de bir gerçek. İnşallah. Bakın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri benim zamanımda değil çıkmayacak ama diyor ben şimdiden diyor onun piştar bir neferiyim, öncü bir askeriyim diyor ve ona ben zemin hazırlamaktayım diye. İnşallah. Ta zamanında 50 yıl öncesinden inşallah ben diyor bundan sonra gelecek olanlar diyor 100 sene sonra gelecek olanlar diye. Kendisi zaman da veriyor hatta kendisinden sonra 50 sene sonra gelecekler diyor. O şekilde bir hazırlığı var. Ta kendi görmese bile görmüş gibi inşallah Mehdi Aleyhisselam'a hazırlık yaptığını söylüyor. Biz de eğer Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin tarif ettiği zaman günümüze denk gelmiş oluyor. 14. Hicri 14. asrın başında geleceğine işaret ediyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Hadis-i şeriflerden yola çıkarak yine aynı şekilde. Biz de bu dönemde yaşıyorsak o zaman yine onu aynı şekilde zemin hazırlamakla mükellefiz. Bu bir sorumluluk. Bu her müminin üzerine düşen bir vazife. Niye? Çünkü fitneyle mücadele etmek farz olduğu için Kur'an'a göre. Çünkü İttihad-ı İslam'ı, İslam birliğini Müslümanlar arasında ayrılığın gayrılığın olmaması üzerine fitneyle, ayrılık fitnesiyle mücadele etmek farz olduğu için.
İnşallah.
Ve hocamız Sayın Adnan Oktar bunu en güzel şekilde mücadelesini veren insan olarak karşımıza çıkıyor. Bu dünyada şu anda yeryüzündeki tek insan olarak karşımıza i̇nşallah. Çıkıyor inşallah. Bu konuda mücadele veren.
İnşallah.
İttihad-ı İslam'ı yeryüzünde tesis etmek için, yerleştirmek için mücadele ediyor. İşte Müslümanlar arasındaki fitneyi, ayrılığı gidermek üzere mücadele ediyor. Deccal'in, deccaliyet sisteminin en büyük şeyi ne? En büyük çabası ne? İnsanlar arasında kan dökmek, fitne, ondan sonra nifak sokmak. Buna karşı en büyük mücadeleyi veren yine hocamız. Barışı yeryüzünde yerleştirmek için mücadele eden tek kişi diyebilirim. İnşallah gerçek anlamda bu konuda mücadele eden. Yine bakıyorsunuz işte PKK ile mücadele veren yine aynı şekilde işte Türk toplumunu bölmeye, parçalamaya Türkiye'yi çalışan bakıyorsunuz deccaliyete hizmet eden PKK terör örgütü var. Buna karşı komünizme, Marksizme ve materyalizme kendisi bunlardan çünkü kan beslenen bir örgüt PKK. Bunlarla mücadele eden yine yalnızca hocamız. Mümin olduğu için, Müslüman olduğu için ve her mümin de bunu yapması farz olduğu için bunları yapıyor. Biz de aynı şekilde inşallah zuhur edecek olan Mehdi'ye asker oluruz inşallah. Talebe oluruz. Asker derken tabii ki verilecek olan fikri bir mücadele var. Burada bir savaş yok, bir kan yok. Burada fikri bir mücadele var. Bu mücadelede inşallah biz de birer ne oluruz? İnşallah. Nefer oluruz, bir şey oluruz. Eleman oluruz inşallah. Talebe oluruz Mehdi'ye. Peygamber Efendimiz Hazreti Şerifler'de çok detaylı olarak bahsetmiş. Artı bu çalışmayı engelleyecek olan insanlardan da bahsetmiş. Bakın İnşallah. Yalnızca Mehdi'nin geleceğinden bahsetmiyor. Ayrıca bu mücadeleyi engellemeye çalışacak olan münafıklardan da bahsediyor. Ve o dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminin münafıklarının tarihteki en azılı münafıklar olacağını bize haber veriyor. Demek ki bir mücadele var. Bir de bu mücadeleyi engellemeye çalışacak olanlar var. Yıpratmaya çalışacak, kendilerince yıpratmaya çalışacak olan insanlar da var. Bakın Ebu Basir'den nakil, İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam, suçlular çehrelerinden tanınacak. Ayet-i Kerimesi şeytana Allah'a sınır. Muhammed Suresi 30. ayeti hakkında şöyle buyurdu diye tarif ediyor inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Allah onları tanır, lakin bu ayet, Kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam onları münafıkları çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek diye bize bildirmiş inşallah. Allah onları tanır. Lakin Mehdi Aleyhisselam onları çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları darmadağın edecek inşallah. Demek ki küfre karşı Allah'ın anılmasını engellemeye çalışan insanlar var, münafıklar var. Bunlara karşı en güzel şekilde mücadele edecek olan kişi yine kim? Mehdi Aleyhisselam inşallah. Yine bakın Emirül Müminin Ali Aleyhisselam'ın şöyle buyurulduğu rivayet ediliyor. Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür. Onu tekrar ayıklar ve temizler. Sonra tekrar evin içine koyar. uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar vermediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır diye bildiriyor bize. Evet, aynı hadisi Ahmet bin Muhammed bin Said de naklediyor bu hadis-i şerifi. Bu şekilde Peygamber Efendimiz'in bakın bu şekilde bir tarifi var. Münafıkların nasıl giderildiği, temizlendiği ve geriye çok saf, temiz bir grubun kalacağı i̇nşallah. Bu şekilde tarif edilmiş inşallah. Ahir zamandayız inşallah. Alametler onu gösteriyor bize. Ahir zamanda da aynısıyla yaşanacak inşallah.
İnşallah. Münafıkların böyle hareket etmelerinin sebebi de ahir zamanda akıllarınca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı engelleyebileceklerini zannediyorlar. Çünkü ahirete iman etmiyor münafıklar. Allah'a iman etmiyorlar zaten. Ahirete de iman etmiyorlar dolayısıyla. Bundan dolayı Allah Fusilet Suresi'nin 54. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Dikkatli olun. Gerçekten onlar Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun. Gerçekten o her şeyi sarıp kuşatandır buyuruyor Allah. Bakın ayette iki kere Allah dikkatli olun diye buyuruyor. Evet. Ve münafıklara karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Ve uzak, flu bir tehlike gibi görmemek gerekiyor. Hani önceden yaşadığı önceki toplumlarda artık olmayacak. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisi şerifi var. Münafıkların en azıların ahir zamanda bulunacaklarına dair. Biraz önce Cihat Hocam söyledi. O yüzden bu tehlikeye karşı da çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü çok taklidi hareket ediyor münafıklar. Yani kendilerini tamamen takva gösteriyorlar. Fıkıh bilgileri çok fazla oluyor. İnsanları kandırabilmek için, dinden uzaklaştırabilmek için.
Bilgisi o konuda bilgileri çok iyi oluyor. Zaten evet. Peygamber Efendimiz'in ahir zamanda demesinin nedeni de daha çok olacaklarının Kur'an ahlakının tam anlamıyla insanların uygulamaya başlayacağı, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la Hazreti İsa Aleyhisselam'la beraber tam uygulamaya başlayacağı zaman da kendi çıkarlarına ters düştüğü için Kur'an'ı da gerçekten hani fıkıh bilgisi olarak çok iyi bildikleri için uygulamada yok ama bilgi olarak var. Bunları insanlara böyle anlattıkları için insanlar da bunların bir kısım insanlar da doğru söylediklerini düşünebilirler.
Yani imanını
zannederler. Derler ki bak adam işte kılığıyla, kıyafetiyle işte Kur'an Arapça konuşmasıyla, Kur'an'ı işte Arapça ayetlerini anlatmasıyla, daha sonra tercüme etmesiyle bu şekilde mesela konuşarak insanlar yönelebilirler diye. İmanları hani imanı zayıf olan insanları da bu şekilde alabilir. O yüzden münafıkların gerçekten önemi çok fazla. Çok dikkat edilmesi evet. Gereken bir konu. Allah da söylüyor zaten dikkat etmemiz gerektiğini.
Zaten ayet-i kerimede de Allah Kur'an-ı Kerim'de de tarif ediyor. Yani şeytanın Allah'ın adıyla aldatacağını, aldatma özelliği olduğunu bize tarif ediyor. Ve münafıklara da bakıyorsunuz hakikaten hiç ummadığınız adam gidip mesela fıkıh konusunda derin bilgi sahibi oluyor.
Evet.
Şimdi tamam yani iman çok önemli. Yani iman olmadan fıkıh zaten hiçbir anlamı yok. Özellikle. Ama bakıyorsunuz o adam niye fıkıh öğrenmiş? Çünkü müminleri saptırmak amacıyla, müminleri şey yapmak üzereydi. Yollarından, doğru yollarına alıkoymak üzere vesvese vermek, ondan sonra saptırmaya çalışmak, ondan sonra onları kendince kendi taraftarlarını toplamak. Bunun için bir çabası vardı o yüzden.
Onu da niye öğreniyor? Allah ayetinde buyuruyor şeytandan Allah'a sınırım. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz diyorlar. Evet. Münafıklar. Yani orada ben senden daha doğru biliyorum diyor. Bak böyle diyor. Evet. Orada yaklaşarak Allah'ın adını anarak insanları dinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Çok sinsice bir taktikle.
Evet. Burada tek ölçümüz ne bizim tabii ki? Değişmez, şaşmaz Allah'ın ayetleri. Kur'an-ı Kerim.
İnşallah.
Evet. Burada hiçbir şekilde İman hikatleri, Kur'an'ın değişmez ayetleri, hükümleri zaten açık ve net inşallah. Onun dışındaki şeyler tabii ki çok daha asıl ayetler çok önemli. Buna göre yaşamak. Zaten Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de en büyük günahlardan arınmış olarak yaşamanın ahir zamanda asıl gerçek çözüm olduğunu ifade ediyor inşallah.
Bu yüzden yani insanların gerçekten mümin olanı, münafık olanı, müşrik olanı ayırt edebilmesi gerekiyor. Bunda nasıl olabilecek? Gerçekten de insanların da bazı şeylere körü körüne bağlanmak yerine hani kılıkla kıyafetle değil de insanların anlattıklarının doğruluğuyla bağdaşmasına bakması gerekiyor. Bunun için de ne yapmak lazım? Kur'an'ı okumak lazım. Çünkü Allah çok açık ve net olduğunu söylüyor Kur'an'daki bilgilerin. Baktığı zaman ya bugün 7 yaşındaki bir çocuk da okuduğu zaman anlar, 70 yaşındaki bir insan okuduğu zaman da anlar Kur'an'ı. Çünkü karmaşa, hani Kur'an'da çok açık, karmaşalık kesinlikle yok. Karmaşa da demeyeyim de tabii haşa. Kur'an'da her şey çok açık.
Çelişki yok.
Çelişki yok kat yani. Kur'an'da her şey çok net. O yüzden hani herkes baktığı zaman çok net bir şekilde görebilir Allah'ın bizden istediklerini. O yüzden de ve bu şekilde de Kur'an'da zaten müşrik ve münafık karakterlerinden de bahsediliyor. Bunu da bu şekilde daha rahat ayırt edebilirler. Çünkü Allah çok güzel tarif etmiş müşrik ve münafık karakterinde olan insanları. Biz de baktığımız zaman Kur'an ayetlerinde Allah'ın bu tariflerini çok açık olarak görebiliriz inşallah.
Burada söylediğimiz gibi bak münafık ayet yani şey bilgisinin çok yüksek olduğunu biliyoruz ama uygulamaya geldiğinde hiçbir zaman Allah'ın ayetlerini uygulamıyor aslında. Yani baktığınızda hayatlarına bakın sadece onlar söylemde tamam her şeyi yapıyorlar ama Allah yolunda cihat çebarca değil mi malını canını Allah yoluna vakfet dediğinde böyle bir şeye asla yanaşmıyorlar. Zaten hayatlarından da görüyoruz yani inşallah.
Bugün de münafıkların ayrılması da aslında Mehdi cemaatinden ayrılmaları da inşallah aynı zamanda çok büyük hayır olmuş oluyor. Çünkü ne kadar temizlenirlerse, ne kadar saflaşırsa o topluluk, başarı da ve hakimiyet de o derece yaklaşıyor inşallah. Bakın hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle bildirmiş. Seyban radiyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetimden bir cemaat Allah'ın emri tahakkuk edinceye kadar batıla galebe çalarak hak üzere devam edecek. Ve onları yardımcısız bırakanlar onlara zarar vermeyeceklerdir. Zarar veremeyeceklerdir. Pardon düzelteyim onu. İnşallah. Süneyn-i Tirmizi bakın sahih hadis kaynağında. Hem Hazreti Mehdi'den hem talebelerinden bahsediyor, cemaatinden bahsediyor. Hem de münafıkların hiçbir şekilde zarar veremeyeceğinden bahsediyor inşallah.
Şimdi başka bir ayette de Yüce Rabbimiz diyor ki konu şeytan Allah'a sanırım. Yani onlara da Allah müminlerin aleyhine kafirlere asla yol vermez diyor. Zaten Müslüman zaten yenilmez olarak başlıyor. Bütün tuzaklar bozulmuş olarak kuruluyor. Ve her zaman her tuzaktan Müslümanlar her zaman zaferle çıkıyor.
İnşallah. Yani başka bir hadis-i şerif. Hazreti Cabir radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Bu iş ondan Hazreti Mehdi aleyhisselam ve talebelerinden ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve ayrılanların ona zararı olmaz.
İnşallah.
Hiçbir şekilde
Allah'ın kimseye ihtiyacı yok inşallah.
Gibi. İnşallah.
İnşallah. Allah'ın zaten kimseye ihtiyacı yok. Allah bizim Allah'a ihtiyacımız var. O yüzden dolayı yani Allah'ın yolunda olduğumuz an bizim faydamız var. Allah'ın yolundaysak da hadislerde Peygamber Efendimiz de söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Allah yolunda olan bir insan. Allah yolunda olan insanın yanında olmak gerekiyor. Hani İnşallah. Karşısında olmak ya da karşısında olmak demek zaten Allah'ı inkar etmeye girer. Aşağı. O yüzden dolayı aşağı. O yüzden dolayı da Allah'ın yolunda olan insanla beraber olmak, beraber İnşallah. Yanında mücadele etmek gerekir. İnşallah. Bizden de yapmamız gereken zaten Peygamber Efendimiz'in de söylediği bu. Bizlerin de yapması gereken bu şekilde müjdelenmek ve bu durumu herkese anlatmak inşallah. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Saat 22'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.